İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam Harun Yahya TV, Mavi Karadeniz Radyo, Aksu TV, Kaçkar TV, Bingöl FM 102.0, Keyif FM 92.7, Enerji Radyo 90.0, Sakarya Kanal 54, Mardin Kanal 47, Ankara Beypazarı Seyelan TV, Adana Ceyhan CRT TV'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programında yine sizlerle birlikteyiz. Birbirinden önemli konuların yer alacağı programımıza bilmediğiniz, merak ettiğiniz konulardaki sorularınızla siz de e-maillerinizle katılabilirsiniz. Bugünkü konuklarımız Sayın Doktor Oktay Babuna, Sayın Altu Berker ve Sayın Akın Gözükan, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hoş bulduk.
Nasıl başlamak istersiniz?
Siz de hoş geldiniz.
Biz de hoş geldik.
Bir mesaj var. Bütün şehit yakınları ve mavi gaziler için lütfen yayını da okuyun diye gönderilmiş hocamıza. Diyorlar ki, Sayın Hocam, sizlerin de desteğiyle nihayet devletimiz sonunda şehit yakınlarının ve mağlul gazilerin sesini duydu. Hocamız şehit yakınları ve mağlul gazilerle ilgili nasıl olması gerektiği onlara yardımın, maddi yardımın, desteğin, sevginin, şefkatin, saygının, alakanın olması gerektiğini anlatmıştı. İzleyicimiz şöyle devam ediyor. Referandumda halkımızın oyuna sunulan maddelerden birisi de İnşallah kabul edilirse şehit yakınlarına ve mağlul gazilere pozitif ayrımcılık getirecek olan bir yasa maddesi. Bu yasa ile birlikte inşallah şehit yakınlarının ve mağlul gazilerin sorunları giderilecek. Ve bundan sonra inşallah hocam bir şehit annesi 260 lira gibi komik bir maaşla geçinmek zorunda kalmayacak. Sayın hocam, en küçük devlet memuru olan bir hizmetli 1300 lira maaş alırken derecesi en düşük 6. derece mağlul gaziye devletimiz 960 lira veriyor. İnşallah hocam bu yasa ile birlikte benim gibi mağlul gazi arkadaşlarım da ekonomik zorluklardan kurtulacak. Sayın hocam, sizlerin de duası ve desteğiyle inşallah bu kanunlar kabul edilir. Şehit anneleri, şehit babaları, şehit eşleri, şehit çocukları ve benim gibi mağlul gazi arkadaşlarım hiç olmazsa inşallah ekonomik sıkıntılarımızdan bir nebze de olsun kurtuluruz. Sayın hocam, bizlere verdiğiniz büyük desteğe şehit yakınları ve mağlul gazi arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Allah sizlerden razı olsun. Saygılar hocam diye göndermiş.
Maşallah.
Maşallah. Hakikaten hocamızın dedikleri doğrultusunda hakikaten inşallah. Yani olması gereken zaten asgarisi bu şekilde. Tabii bundan da önemlisi, maddi konulardan daha önemlisi sevginin, şefkatin, saygının, onların korunup kollanması. En fazla gösterilebilecek itinanın gösterilmesi. Çünkü hocamız şu noktanın üzerinde çok durmuştu. Onlar hepimizin güvenliği için, değil mi? Vatanımızın selameti için canlarını Allah'a teslim etmiş olan, şehit olmuş olan kardeşlerimizin aileleri, yakınları ve gaziler de var tabii ki. Dolayısıyla gösterilebilecek en fazla saygıyı hak etmiş olan insanlar olmuş oluyor. Onların mahalleleri, komşuları el birliğiyle bütün ihtiyaçlarının karşılanması ve en fazla yardımın yapılması bir hak. Herkesin üzerine bir hak. İnşallah. Maşallah. Bunun da tabii böyle gerçekleştiğin etkisini görmek de tabii güzellik bizim açımızdan inşallah. Evet. İnşallah daha da artar tabii. Çok daha fazlasına layıklar. En fazlasına layıklar hatta inşallah. Evet.
Hocamızın yani samimi olarak her konuyu düşündüğü gibi bu konuda da çok samimi olarak duygularını, isteklerini, alınması gereken tedbirlerini ifade ettiği için ve de bu tabii bir dua mahiyetinde olduğu için Allah'ın izniyle Allah da hakikaten bu dualara icabet ediyor ve devletimiz, milletimiz, onlar da zaten vicdanları ve akılları yüksek olan insanlar her zaman bütün her şeyi el birlikte yapmaya Allah vesile ediyor. Hocamızı vesile ediyor söylemesine.
Evet.
Diğer başka konularda da hocamızın hep söyledikleri sonradan birer birer hayata geçiyor. Mesela ekonomi ile ilgili, vizelerle ilgili. Değil mi doktor hocam sen?
Evet. Hatta şöyle 1110 harunyahya.org sitesine girerlerse 1110'dan daha fazla ne demişti ne oldu diye bir bölüm var. Söylediklerinin aynı ile çıktığını görüyoruz. Yani yıllar önce söylediği, 2-3 sene önce söylediği delillerle söyledikleri aynen gerçekleşiyor. Mesela bakın bunlardan bir tanesi şu. Dünyanın önde gelen ekonomistleri tam da hocamızın Sayın Adnan Oktar'ın daha önceden belirttiği gibi ekonomik krizin 2014 yılında son bulmayacağını söylüyorlar. Şimdi bu tarihi dünyada tek veren kişi Sayın Adnan Oktar'dı.
Tabii.
Şimdi delillerini de okuyacağım. Çünkü bu metafizik bir öngörüydü. Bilgi, yani bilgiydi. Evet. Hadislere dayalı olan, Kur'an'a dayalı olan, Kur'an'daki işaretler, işari ayetlere dayalı olan bir bilgiydi. 2007 yılında başlamıştı. Kur'an'da Yusuf suresindeki işaret ve hadislerden kaynaklanan bilgiyle hocamız bu ekonomik kriz başladığında 2014 yılına kadar süreceğini söylemişti. Allah'ın izniyle inşallah. Evet. Doğrusunu Allah bilir. O dönemde karşı çıkanlar olmuştu. Yani ekonomik krizin bir sene sonra bitecek, 6 ay sonra bitecek, o kadar uzun sürmeyecek gibi. Şimdi bakın dünyanın geldiği noktada mesela burada bir haber görüyoruz. ABS, CBN News diye bir haber sitesinde. Başlık şöyle, global kriz 2000'de sona erecek gibi görünüyor. Bu bilgiyi hiçbir teknik açıklama getirmeden, ki zaten bunun teknik açıklaması olamaz çünkü böyle 5 sene ötesini, 4 sene ötesini öngörecek bir teknik açıklama zaten yok, değil mi?
Tabii.
Ve hocamız bunu 2 sene önce söylemişti. Haber başlıklı. Bakıyoruz tekrar. Global kriz 2014'e kadar sürecek diye gözüküyor diyor. Hangisi? Trade Union Congress of Philippines diye. Filipinlerin ticaret odası yayını 18 Mayıs 2009 tarihli yayında global krizin 2014'te sona ereceği düşünülüyor. Bakın tarihleri de birinci haber gösterdiğim 14 Mayıs 2009 tarihliydi. Bu da 18 Mayıs 2009 tarihli. Devam ediyoruz. Bu da IMF'nin öngörüsünden bahsediyor. IMF de İrlanda'nın büyümesinin 2014'lere kadar gerçekleşmeyeceğini, yavaşlamış olduğunu söylüyor. Şimdi bunların hepsinin bakın tek kaynağı hocamızın yaptığı açıklamalardı. Bir tane daha var. Milli gelir 2014'te kriz öncesine ulaşamayacak. IMF'ye göre Türkiye'nin milli geliri 2014'te artış eğilimiyle 644 milyar dolara çıkmasına rağmen kriz öncesi milli geliri yakalayamayacak diye bir haber. Dünyada söyleyen tek kişi hocamızdı. Bakın, mesela Kanal 35 1 Şubat 2009 tarihli konuşmasından sunucu diyor ki ne zaman sonra bu birliktelik tam anlamıyla kurulmuş olacak diyor. Sayın Adnan Oktar, biraz vakit alır benim kanaatim. Her halükarda 2014'ü bulur. Yani 2014'te hem ekonomik kriz sakinleşmiş, durmuş olacak. Yani gelişme siyasi yönde de, politik yönde de, ekonomide de, her yönde de bir güçlenme ve gelişme başlayacak inşallah. 2014'ü işaret ediyor. Başka bir kanal, Kaçkar TV kanalı, 25 Kasım 2008 bu sefer tarih. Bu ahir zamanın mühim alametlerindendir ve uzun sürecektir diyor ekonomik kriz için. Ve sonunda da bu kriz de yedili tarihte başlamıştır. 2007'de başlamıştır. 2014'e kadar da devam edecek.
Bu konuyla ilgili bir VTR'miz varmış Oktar Hocam.
Tamam, görelim o zaman.
Dünyanın önde gelen ekonomistleri tam da Sayın Adnan Oktar'ın daha önceden belirttiği gibi krizin 2014'ten önce son bulmayacağını söylüyor. Tarih 18 Ocak 2009. Sayın Adnan Oktar'ın Kanal 35'te yaptığı röportaj.
2007'de başladı kriz. 2014'e kadar devam edecek Allahu alem. Ve dünyadaki bu sistemi tamamen yıkıncaya kadar da kriz bu konunun yakasını bırakmayacak. Ve insanları Allah'ın gücünü görmeye mecbur edecek bu sistem.
Sayın Adnan Oktar'ın bu açıklamalarının ardından başta IMF olmak üzere dünyanın önde gelen ekonomi kuruluşları ve ekonomistleri de benzer açıklamalarda bulunmuştur. IMF de ekonomik krizin 2014'ten önce bitmeyeceğini açıkladı. Örneğin IMF tarafından hazırlanan raporda Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İrlanda gibi ülkeler de dahil olmak üzere pek çok ülkenin milli gelirinin ancak 2014 yılı itibariyle artış göstermeye başlayacağı bildirilmektedir. Japonya Maliye Bakanı Yardımcısı da krizin 2014 yılına kadar devam edeceğini söylemiştir. Aynı şekilde Nobel Ekonomi Ödüllü ünlü ekonomist Paul Krugman da 2009 yılının Mayıs ayında yaptığı açıklamasında ekonomik krizin 5 yıl daha süreceğini söyleyerek yine diğerleri gibi 2014 yılına dikkat çekmiştir. Sayın Oktar'ın Kur'an ayetlerinin ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin işareti doğrultusunda yaptığı bu tespitlerinin ve açıklamalarının son derece doğru olduğu bir kez daha teyit edilmiştir.
2014 yılına kadar bu Nuh tufanı gibi bu sistem devam edecek dedim. Ekonomik kriz yutarak, katlanarak devam edecek dedim. Yok dediler, yani bir seneye düzelecek dediler. Hayır, öyle değil dedim. 7 yıl sürecek dedim. Bakın dediklerim doğru çıktı.
Evet. hocamızın dedikleri maşallah hep kaynaklı, delilli, Kur'an'a, hadislere ve İslam alimlerinin izahlarına dayalı olduğu için Allah'ın izniyle 1110'dan daha fazla söylediği gerçekleşti.
Evet.
Bu bundan sonrası için de söylediklerinin gerçekleşeceğinin inşallah bir kanıtı olmuş oluyor. Tabii söylediği en önemli şeylerden birisi Türk-İslam Birliği'nin gerçekleşmesi inşallah. Ki bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ve her şeyden önemlisi Allah'ın Kur'an'da bildirdiği bir vaat bize inşallah.
İnşallah.
Onun da gerçekleşeceğini, İslam'ın dünyaya hakim olacağını, Hazreti Mehdi'nin zuhuru, Hazreti İsa'nın zuhuru delillerle çok açık bir şekilde gözüküyor inşallah.
Evet.
Büyük bir müjde olarak. Evet.
Bununla ilgili www.harunyahya.org internet sitesinden, hocamızın sitesinden kardeşlerimiz bu 1100 maddenin hocamızın ne dediği ve ne olduğunu görmek isterlerse harunyahya.org'da ne demişti bölümüne girip oradan görebilirler inşallah.
Evet. Şimdi bir fosil var masamızda. Evrimin yıkan delillerden 350 milyon tane delilden bir tanesi Allah'ın yarattığını ispatlayan. Çünkü evrim iddia ettikleri gibi sadece fosil kayıtlarında gözükebilirdi diyor. Charles Darwin bunu söylüyor. Diyor ki evrim kanıtları sadece fosil kayıtlarında olabilir. Sonra da diyor ki bu kanıtlardan bir tane bile yoktur diyor. Nitekim bugün 300 milyon tane fosil var. Bu bir Sibirya kurdunun kafasının fosilini görüyorsunuz, iskelet fosilini. 45 milyon yıllık bir fosil. Bakın bu da günümüzdeki hali burada gördüğünüz. 45 milyon yıllık bu fosil ve günümüzdeki hali birbirinin tıpatıp aynısı. En ufak bir değişikliğe uğramamış olduğunu gösteriyor. Bu şu anlama gelir. Eğer bir fosil 45 milyon yıl boyunca hiç değişmiyorsa kesinlikle evrim geçirmemiştir. Allah tarafından yaratıldığını gösterir. Nitekim bütün fosiller türlerin eksiksiz, mükemmel olarak tarihte milyonlarca yıl önce birdenbire ortaya çıktığını ve hiç değişmediğini gösteriyor. Bunun gibi bakın 300 milyon tane fosil var. 300-350 milyon tane. Ve hepsi evrimi yalanlıyor, Allah'ın yarattığını ispatlıyor. Ki evrimi yıkan çok sayıda delil var. Her delil yıkıyor zaten. Mesela proteinlerin oluşmasının imkansızlığı, bir protein olması için başka proteinlerin gerekliliği, daha doğrusu hücrenin gerekliliği evrimi temelden çökertiyor. Nitekim yüz milyonlarca fosil de evrimin olmadığını gösteriyor. Hatta hocamız tek bir fosil getirene evrime işaret olabilecek böyle patolojik, asimetrik, ara geçiş formu 10 trilyon lira verdiğini söylemişti. Hala kimse yok ortalıkta. Bu tabii olmadığının kesin bir kanıtı. Yani Darwinizmi hocamız dünya çapında yerle bir etti. Bu da ahir zamanın çok büyük bir alameti inşallah. Darwinizm ve materyalizmin dünya çapında yerle bir olması. Şimdi Darwinizm olmayınca materyalizm de olmuyor tabii. Materyalizm maddeyi ilah kabul eden sapkın bir felsefe. Eski Yunan'a gidiyor. Daha eskilere giden. Ve mesela Big Bang ile yalanlandı. Yani bütün kainatın 14 milyar yıl önce yokluktan var olduğu ispatlandı bugün. Delillerle ispatlandı. Bu tabii Allah'ın yarattığını ispatlıyor ve materyalizmi ortadan kaldırıyor. Darwinizmi yıkan delillerde Darwinizmi ortadan kaldırıyor. Dünya çapında hocamızın vesilesiyle Darwinizm ve materyalizm yerle bir oldu. Hocamızın anlattığı çok önemli bir konu daha var. O da maddenin hakikati. Maddenin hakikati, yani maddenin aslında hakikati ve teknik bir gerçek tabii bu. Son derece önemli bir konu. Altı hocam ondan bahsedelim mi bugün inşallah?
Evet. Ona başlamadan evvel senin demin bahsettiğin konuyla ilgili istersen gazete haberleri vardı. Onları da gösterelim. Bakın. Hocamızın iki sene evvel söylediği vizelerin kaldırılması. Değil mi? Müslümanların eskisi gibi yine o kardeşlik ruhuyla, birlik ruhuyla birbirleriyle rahat görüşebilmeleri, gidebilmeleri. Hocamız bunları çok detaylı tarif etti. İki yıldır. Hatta evet. Daha belki de daha fazla. Bakın şimdi inşallah hükümetimiz de güzel ataklarla vizelerin kaldırılmasına vesile oluyor. Bakın çıkan haberde ne demiş? Vizesiz ülke sayısı 61'e çıktı. İş adamları Avrupa Birliği ülkeleri ve Kuzey Afrika'yı da istiyor diyor. Bakın onunla ilgili bir başka haber daha var. Türkiye'ye vize uygulamayan 61 ülke. Şimdi bu yani kimsenin daha evvel düşündüğü veyahut olabileceğini öngördüğü bir şey değildi. Değil mi? Çok çok önemli bir şey. Ama hocamız bunu yıllardan beri söylüyor. Ve gerçekten de şu anda bunlar gerçekleşiyor Allah'ın izniyle. Bakın evet. Hocamızın mesela bir röportajından 2008 yılına ait 2 Kasım'da The Gulf Today isimli gazeteye verdiği röportajda mesela demiş ki hocamız her ülke devlet olarak ayrı ayrı olacak. Ama bir manevi birlik olacak inşallah. Türk-İslam Birliği. Türk-İslam Birliği Avrupa Birliği gibi pasaport kalkacak. Vizeler kalkacak. Ülkeler birbirleriyle rahatça ticaret yapabilecekler. Alışveriş yapabilecekler. Kardeş olacaklar. Türk-İslam Birliği'nin oluşması önümüzdeki 10 yıl, 15 yıl içerisinde gerçekleşip bitecek inşallah. Diye daha devam ediyor. Ama vizelerin kalkmasını, pasaportların kalkmasını hocamız bundan 2 yıl evvelinden beri söylüyor. Ve aynen şu anda tahakkuk ediyor. Gerçekten çok önemli gelişmeler inşallah.
Evet, İslam Birliği, Türk-İslam Birliği. Tabii. Ve zamanlaması olarak da değil mi inşallah? Evet. Tam hadislerde ve İslam alimlerinin Said Nursi'nin izahlarında belirlediği şekilde tam zamanında çok büyük gelişmeler oluyor maşallah.
Evet. İki sene öncesinde evet. de bu olayın konusu da yoktu yani. Vizelerin kalkmasıyla ilgili herhangi bir şey konuşulmuyordu. İşte milletvekilleri olsun başka şekilde olsun. Yani hocamız sadece bütün vizelerin kalkacağını net bir şekilde söyledi. Ve 1-1,5 sene içerisinde sadece 61 tane şu anda vize kalkmış durumda. Ve hocamız şu anda maşallah. Tüm pasaportların da kalkacağını söylüyor. İnşallah yakın zamanda o diğer bütün hocamızın dediği şeyler gibi bunların da net bir şekilde gerçekleştiğini göreceğiz inşallah.
İnşallah. Evet tabii bunlar çok büyük müjde verici gelişmeler. Adım adım İslam'ın dünyaya hakim olduğu gözüküyor inşallah. Çok belirgin hale geldi maşallah. Türk-İslam Birliği'nin kurulmasının alametleri de. Çok büyük bir işaret oluyor tabii evet, aynı zamanda. Ahir zaman Hazreti Mehdi'nin zuhuru ve Hazreti İsa'nın dönüşüyle ilgili.
Tabii Mehdiyet'in zıl ve gölgesi altında olduğunu söylemişti hocamız.
Evet.
Onun bereketi, onun ruhuyla, onun teşvikiyle, onun duasıyla ve çalışmalarıyla ilerleyen gelişmeler bunlar inşallah.
O zaman Üstad Said, Bediüzzaman Said Nursi'nin Risalelerde Hazreti Mehdi'nin Hicri 1400'de zuhur edeceğini açıkça ifade ettiği ifadeleri var.
Tamam,
ondan okuyalım mı? Çünkü tam o dönemde yaşıyoruz ve hakikaten bu mesela 60 vizenin kalkması ki dediğim gibi hocamız söylediğinde kimse inanmamıştı. Şimdi birer birer gerçekleşiyor. Daha sonra da pasaportlar kalkacak demişti hocamız inşallah. Bakın Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamanda zuhur edecek Hazreti Mehdi'nin çıkışıyla ilgili bildirdiği hadisler doğrusunda yaptığı açıklamalarına yer veriyor Risale-i Nur Külliyatı'nda. Sözler sayfa 318. İstikbali dünyeviyede yani dünyanın geleceğinde ileriki bir zamanda 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında karip yakın zannetmişler. 1400 sene sonra yani peygamberimizden 1400 sene sonra Hicri 1400'lere bakıyor. O dönemde yaşıyoruz. 1431'deyiz şu anda. 31 sene geçti 1400 senesini. Bu gelecek bir hakikati yani Hazreti Mehdi'nin gelişini kendi dönemlerinde, eski dönemlerinde ki baktığımız zaman hakikaten eski dönemlerdeki İslam alimlerinin dönemlerinde hatta sahabenin döneminde Hazreti Mehdi'nin çıkışını yakın zannedildiğini söylüyor. Fakat Üstadın işareti 1400'lere işaret etmesi. Bu da hadisler doğrultusunda gerçekleşen bir şey değil mi? Sözler Risalesi 1926 yani Hicri 1345 yılında tamamlanmış. Said Nursi'nin yazdığı dönem. Yani Hicri 1300 içinde bakın 1400 diyor. Yani dolayısıyla bugünleri işaret ediyor.
Evet. Çok fazla izahatı var Bediüzzaman Hazretleri'nin. Hep vurgulamış. Yani hep kendisinden sonra olacağını ve bir asır sonra olacağını çok vurgulamış. Mesela Şualar eserinde sayfa 605'te diyor ki şimdi hatıra geldi ki eğer şeddeli lamlar ve mimler ikişer sayılsa ebced hesabı yapıyor ayet üzerinden. Bundan bir asır sonra kendisinden 100 yıl sonra zulümatı yani karanlığı dağıtacak zatlar kişiler ise Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın şakirtleri talebeleri olabilir. Yani kendisinden 100 sene sonra bu Şualar eserinde 1936 ile 49 yıllar arasında kaleme alıyor. Yani 1300'lü yıllarda kaleme alıyor Üstad Hazretleri. Ve 1300 yıllarda yaşıyor kendisi de. Ve kendisinden bir asır sonra bu İslam aleminin üzerindeki karanlığı dağıtacak kişilerin Hazreti Mehdi ve talebeleri olduğunu söylüyor. Yani şu anda içinde yaşadığımız 14. yüzyıl, Hicri 14. yüzyılın içindeyiz şu anda. Üstad bu zamanı kastediyor.
1980'de başlayan bir dönem.
Evet, hem bu zaman tabii Mehdi, Hazreti Mehdi'nin çıkışının, zuhurunun bu zaman olacağını, İttihat-ı İslam'ın, dünya hakimiyetinin hepsinin Hazreti Mehdi vesilesiyle bu yüzyılda yaşanacağını mevzul miktarda izahatla misallerde açıklamış inşallah.
Kastamonu'nun ayakasında da yine Bediüzzaman'ın bir sözü var. Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki her şeyi kendi hesabına aldığı için faraza hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat dahi bu zamanda gelse demiş Bediüzzaman. Yani hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat diyor Bediüzzaman. Yine bunu 1936 yılında söylüyor ve bir asır sonra geleceğini bildiriyor. Yani bu yine 2000'li yıllara denk geliyor. Yani 2000'li yıllardan sonra olacağını bildiriyor. Yani kendi devrinde böyle bir şey olmadığını ve kendisinin de Hazreti Mehdi olmadığını net bir şekilde belirtiyor. İnşallah Kastamonu layıkasında. 59. mektup sayfa 57'de.
İnşallah. Evet. Çok sayıda tarih var değil mi? Üstad tarafından verilen. Dün de söylemiştik. Üstadın dikkat çektiği tarihler 1981, 91 ve 2001 yıllarına dikkat çekiyor. Ne zaman dikkat çekiyor? Hutbeyi Şamiye'de, Şam hutbesinde yaptığı konuşmasında dikkat çekiyor. Bakın şöyle diyor Üstad. 71'de Fecr-i Sadık, tan yerinin ağarması. Fecr-i Sadık demek tan yerinin ağarması. Güneş doğmadan önceki kızıllık, sabah vakti. Başladı veya başlayacak. Eğer bu Fecr-i Kazip, yani sabaha karşı ufukta yayılmaya başlayan birinci kızıllık da olsa bu dönem, 30-40 sene sonra Fecr-i Sadık, yani Fecr-i Kazip'ten sonra yayılmaya başlayan ikinci aydınlanma çıkacak diyor. Asıl aydınlanmanın, değil mi? 30-40 sene sonra Fecr-i Sadık'ta ortaya çıkacağını bildiriyor. Evet, Hutbe-i Şamiye 23. Evet, şimdi olmasa da 30-40 sene sonra fen ve hakiki marifet, yani hüner, sanat, ilim ve fenle öğrenilen bilgi ve medeniyetin mehasını, güzelliklerini, o üç kuvveti tam teçhiz edip, cihazatını verip, o dokuz manileri mağlup edip dağıtmak için taharriri, hakikat meyelanını, yani hakikati araştırma meyli ve insaf, muhabbeti insaniyeyi, insan sevgisini o dokuz düşman taifesinin cephesine göndermiş ve üstad diyor ki bakın, inşallah yarım asır sonra onları darmadağın edecek. Bakın şimdi olmasa da 30-40 sene sonra ve 50 sene sonra, yarım asır sonra onları darmadağın edecek diyor. Şimdi bu tarihlere baktığımız zaman bu konuşma Hicri 1371'de oluyor. 30 sene eklediğimizde 1401, yani miladi 1981 yılına dikkat çekiyor üstad. 30 yıl sonrası tarihini veriyor. 1371'e 40 eklediğimiz zaman, çünkü 30-40 sene sonra diyor, Hicri 1411, yani miladi 1991 tarihine, Hazreti Mehdi'nin faaliyetlerinin artışının olduğu tarihlere dikkat çekiyor. Ve 50 sene sonra diyerek de Hicri 1421, yani miladi 2001, yarım asır sonrası tarihlerini veriyor çok açık bir şekilde. Yani bu Hazreti Mehdi'nin çıkış ve faaliyetlerin artarak devam ettiği önemli tarihler olarak Üstad bildiriyor.
Evet. Üstad Hazretleri Kastamonu layıkası sayfa 72'de de şöyle demiş. Ta ahir zamanda. Yani kendisinden sonraki bir zamanı özellikle vurguluyor ta diyerek. Yani biz de konuşmalarımızda öyle söyleriz ya. Ta sonra gitme gibi. Ta ahir zamanda, yani içinde yaşadığımız şu anki zamanda, hayatın geniş dairesinde, iletişimin geliştiği, şu andaki teknolojinin geliştiği bu zamanda asıl sahipleri, yani Risale-i Nur'un asıl sahipleri diyor Üstad Hazretleri. Yani diyor, kim o asıl sahipler? Mehdi ve şakirtleri, yani Mehdi ve talebeleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişlettirir ve o tohumlar sümbüllenir. Kendi iman hakikati çalışmalarını bir tohum olarak adlediyor Üstad. Ve o tohumların çiçek açmasını, sümbüllenmesi zamanında Hazreti Mehdi ve talebelerin olduğu zaman diyor. Yani ahir zaman, şu yaşadığımız 1400'lü yılları kastediyor. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. İşte bunlar yaşanırken, yani o iman hakikatle çalışmaları çiçek açtığında Hazreti Mehdi ve talebeleri sayesinde kendisinin kabirde olacağını, yani ahiret hayatına intikal etmiş olacağını, vefat etmiş olacağını vurguluyor. Hem kendisinden bir yüzyıl sonra Mehdi ve şakitlerin çıkacağını vurgulamış, hem kendisinin o sırada vefat etmiş olduğunu. Dolayısıyla Mehdi'nin kendisi olmadığını ve kendisinden bir asır sonra beklendiğini, geleceğini açık açık vurgulamış.
Evet. Burada hem Hazreti Mehdi'den bahis var inşallah, değil mi? Tabii. Hem de Hazreti Mehdi'nin öğrencileri de bahis var. Hem hadislerde hem Said Nursi ve diğer İslam alimlerinin izahlarında. Hazreti Mehdi'nin bir cemaati olduğu çok açık bir şekilde bildiriliyor. Hatta sayısıyla ve özellikleri de bildiriyor. Çok detaylı anlatılıyor hadiste. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde. Evet. Çok detaylı bir anlatım var. Şimdi burada bir kısmı üzerinde duralım ama asıl bilgiyi, daha derin bilgiyi harunyahya.org sitesinden edinebilir izleyicilerimiz daha detaylı bilgi için. Mesela Peygamberimiz hadislerinde sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi'nin cemaatinin sayısının az olacağını bildiriyor. Hatta sayısının 313 diye böyle bir rakam da veriliyor. Bakın Kitab-ül Burhan fi alametil Mehdi'il ahir zaman sayfa 57'de ki Peygamberimizin hadisinde Peygamberimiz diyor ki sayıları Bedir ashabı 313 kadardır. Evvelkiler onları geçmediği gibi sonrakiler de onlara yetişemezler. Yani imani, fedakarlıkta çok övülüyor. Evvelkiler onları geçmediği gibi sonrakiler de onlara yetişemezler diyerek Peygamberimizin çok övdüğü Hazreti Mehdi, talebeler, Hazreti Mehdi'nin talebeleri. Onların sayıları Talut ile nehri geçenler kadardır. Ve 313 olarak bildiriliyor. Başka bir hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluştururlar. Yani verilen sayı 314, 313 sayısı veriliyor. Onlar her zalime galip gelirler. Her durumda galip geleceklerini bildiriyor Peygamberimiz. Onların kalpleri demir gibidir. Ve onlar gündüz arslan, gece de abittirler. Yani abid ibadet eden demek. Allah'a son derece bağlı, imanlı, kalpleri demir gibi olan talebelerden bahsediliyor. Ne evvelkiler ne de sonrakiler fedakarlıkta onlara yetişemez. Ve çok övüldüğünü görüyoruz. Yani ne öncekiler diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ne sonrakiler onlara yetişemezler diyor. Dünya nüfusunda 7 milyara yaklaştığını düşünürsek 313 sayısı dünya hakimiyeti için aslında çok ufak bir sayı değil mi inşallah? Ki günümüzde tarikatlara, diğer cemaatlere baktığımızda sayıların 10 binleri, 100 binleri hatta milyonları bulduğunu görüyoruz. En ufak cemaatlerin bile. Dolayısıyla 313 sayısı hakikaten çok küçük bir grupla, talebeleriyle Hazreti Mehdi'yi Allah dünyada İslam'ın hakimiyetine vesile kıldığını görüyoruz. Bu çok hikmetli ve mucizevi bir husus. Dikkat çekilen. Değil mi inşallah?
Evet. O dönemde tabii Hazreti Mehdi'nin zuhurundan az önce Hazreti Mehdi'nin gaybeti söz konusu. Hatta hadislerde iki defa, yani iki defa kayboluş olacağı Hazreti Mehdi'nin söyleniyor. Bununla ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Biharül Envar da kaynak olarak cilt 51 sayfa 160 İspatül Hüddat cilt 6 sayfa 427'de bilin ki oğlumun Hazreti Mehdi'nin gaybeti çok uzun sürecektir. Öyle ki imanlarını Allah'ın koruduğu kimseler dışında tüm insanlar bu hususta şüpheye düşecektir. Yani Hazreti Mehdi'nin çıkışıyla ilgili şüphe içinde olacaklar insanlar. Uzun bir gaybeti olacak. O gaybet Hazreti Yusuf'un medrese-i Yusufiye tabir edilen işte hapishane dönemi var birkaç yıl. Onunla benzetiliyor. Hazreti Yusuf'a benzerliği Hazreti Mehdi'nin o yönden söyleniyor. Gaybetin de bu şekilde olabileceğini hocamız izah etmişti. Yani bir belli bir hapis dönemi olabileceği. İnsanların o zaman da imanlarını koruyan kişiler dışında şüpheye düşeceklerini, Mehdi'nin çıkışına dair şüpheye düşeceklerini söylüyor. Bir başka hadisinde Hazreti Mehdi cemaatinin sayısının azlığı şöyle vurgulanmış. Şeyh Muhammed bin İbrahim Numani, Gaybetin Numani'de sayfa 245'te geçiyor. hadisi şerif şöyle. Öyle ki sizden sadece gözdeki sürme kadar veya yemekteki tuz kadar kalacaktır. Sonunda içinizde fitnelerin asla zarar veremediği çok az bir grup kalacaktır. Hazreti Mehdi cemaatinin çok az kişiden oluştuğunu Allah vurguluyor. Ama bu Allah Kur'an'da nice azları çoklarına galip gelmiştir. Ve benzeri birçok ayetle az kişilerin, mümin gruplarının az kişi olabildiğini ve ama güçlü olduğunu aynı zamanda bazı ayetlerde Cenab-ı Allah buyurmuş. Örneğin
bu hadiste tabii okuduğun
şimdi, evet şimdi okuyacağım bir ayet var. Hud suresi 40. ayette. Sonunda emrimiz geldiğinde, şeytanın Allah'a sınırım, sonunda emrimiz geldiğinde ve tandır feveran ettiği zaman dedik ki her birinden ikişer çift hayvan ile aleyhlerinde söz geçmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri ona yükle. Zaten onunla birlikte çok azından başkası iman etmemişti. Ayette iman edenlerin az grup olduğunu söylüyor evet. İnşallah. Maşallah. Bir başka ayette gerçek şu ki bunlar azınlık olan bir topluluktur. Şeytanların Allah'a sınırım. Şuara suresi 54. ayet. Müminlerin azınlık bir topluluk olduğunu söylüyor. Yunus suresi 83. ayeti okuyorum. Şeytanların Allah'a sınırım. Sonunda Musa'ya kendi kavminin, toplumunun bir zürriyetinden, gençlerinden başka Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarptırmaları korkusuyla iman eden olmadı diyor. Az bir genç topluluğu iman ediyor Hazreti Musa'ya da.
Evet. Peygamberimizin hadislerdeki izahlarından sayının neden az olduğunu da anlıyoruz. Çünkü normalde Hazreti Mehdi gibi bu kadar mübarek, İslam'ı dünyada hakim kılınmasına vesile olacak bir insanın neden etrafında bu kadar az insan olduğunu bakın Peygamberimiz diğer hadislerinde izah ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki onları yeryüzünün kenarlarında ara. Onların yaşantıları sadedir. Yani Hazreti Mehdi'nin talebelerini anlatıyor. Yaşantılarının sade olduğunu söylüyor Peygamberimiz. Evleri sırtlarındadır. Eğer hazır olsalar tanınmazlar. Tanınmayacaklarını. Eğer kaybolsalar aranmazlar. Yani kayboldukları takdirde kendini arayacak öyle bir etraflarındaki çevrelerinin, arkadaşlarının, akrabalarının onların kaybolmalarıyla ilgili dahi, bilgi dahi edinmeyeceklerini, hasta olsalar kimse onların ziyaretine gelmez. Eğer evlenmek isteseler kimse onlara gelmez. Yani insanların onlardan uzak duracağını anlatıyor Peygamberimiz. Eğer ölseler cenazelerine kimse katılmaz. Onlar mallarını aralarında eşit olarak paylaşırlar. Ve birbirlerini kabirlerinde ziyaret ederler. Ayrı şehirlerde olsalar dahi istekleri hep aynıdır. Yani birbirine çok bağlı olacaklarını ama insanların da onlardan uzak duracağını bildiriyor. Dolayısıyla insanlar Hazreti Mehdi'den ve talebelerinden bir süre İslam'ın hakimiyetine kadar uzak duracaklarını anlıyoruz. Bu yüzden sayının 313'te kaldığı, değil mi? Diğer bütün cemaat toplulukları milyonlara ulaşırken Hazreti Mehdi'nin topluluğun az kalmasının sebebi insanların ondan uzak kalmaları olacaktır uzunca bir süre. Evet, yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi'nin talebelerinin gençler olacağını, gençlerden oluşacağını bildiriyor. Biharül Envar cilt 52 sayfa 334'teki Peygamberimizin hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselamın yardımcılarının çoğu gençlerden oluşacak. Aralarında az sayıda yaşlı olacak. Yani talebelerinin genç olacağını anlıyoruz buradan. Gençlerden oluşacağını.
Zaten bir de Allah'ın sünneti gereği inşallah. Allah Kur'an'da Allah'ın sünnetinde hiçbir değişim bulamazsın, bir dönüşüm de bulamazsın diye buyuruyor inşallah bir ayette. Yani Allah'ın kanunları hep aynı şekilde. Yani elçiler geliyor, peygamberler geliyor. Etrafında sayıları az. Bir genç topluluk toplanıyor. Ve yani sayıların az olması ve genç olmasına özellikle çok fazla dikkat çekiliyor. Mesela bir hadiste geçen Aktör Hocam bahsettiğin gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselamın yardımcılarının çoğu gençlerden oluşacak. Aralarında az sayıda yaşlı olacak. Senin dediğin gibi Biharül Envar cilt 52 sayfa 334'te. Bu aynı zamanda Kur'an'da da dikkat çekilen bir şey. Yani her zaman elçilerin etrafında gençlerin toplanacağı. bir ayette Allah sonunda şeytan Allah'a sığınırım. Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden gençlerinden başka Firavun'un ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarptırma korkusuyla iman eden olmadı buyuruyor Allah ayette. Yani şöyle bir durum var. Gençler Hazreti Musa'ya iman ediyorlar ve o zaman bulunan yapı da Firavun'un yapısı da onlara baskı uyguluyor. Böyle bir bilgiyi vermiş Allah Kur'an'da inşallah. Aynı şey tabii Hazreti Mehdi'nin talebeleri için de geçerli. Yani çünkü Allah'ın sünnetinde kanunlarında değişim ve dönüşüm olmadığı için aynı şeyi Hazreti Mehdi ve talebeleri de yaşayacak inşallah. Hatta hadislerde yine buna dikkat çekiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Mehdi elini yardımcılarının omuzu ile göğsü arasına sürecek. Böylece onlar haklarında alınacak hiçbir hükümden çekinmeyecekler. Hiçbir karar onlara zor gelmeyecek. Yine Biharül Envar cilt 52 sayfa 345'te geçen bir hadis bu. Yani kendileriyle ilgili hüküm verileceğinden, yani demek ki mahkemeye çıkılacağı anlıyor. Yani bir hüküm verilmesiyle ilgili bu sonuç çıkıyor. Yani geçmiştekilerin yaşadığı her şeyi Hazreti Mehdi ve cemaati de aynı şekilde yaşıyor. Yani peygamberlerin, elçilerin ve ona tabi olan müminlerin inşallah yaşadığı her şeyi yaşıyorlar.
Yani kendilerine yapılan baskılardan hiçbir şekilde korkmayacaklarını anlıyoruz. Zaten bir önceki okuduğumuz hadiste kalpleri demir gibidir. Gündüz arslan, gece abittirler diye ve ne öncekiler ne sonrakiler onlara yetişemezler diye peygamberimiz ölmüştü. Hadisi okumuştuk.
İnşallah.
Maşallah. Çok imanlı, cesaretli ve hiçbir şeyden çekinmeyen, Allah'tan başka hiçbir şeyden çekinmeyen gençler olduklarını anlıyoruz. Hazreti Mehdi'nin ahlakını ve peygamberimizin ahlakını örnek alan. Bu gençlerin bir kısmı gördükleri zulüm ve baskı yüzünden Deccal'in fitnesine kapılan ailelerinden uzaklaşacaklarını anlıyoruz bakın hadislerden. Peygamberimiz hadislerinde bakın Gaybetül Numani'de hadisinde peygamberimizin hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki buyurdu ki onların yeryüzünün kenarlarında ara. Biraz önce okumuştuk. Onların yaşantıları sadedir. Evleri sırtlarındadır. Ve burada kimse onları aramazlar. Kimse onlarla evlenmez ve ölseler kabirlerine gitmezler diye açıklamıştı peygamberimiz. Biraz önce de okumuştuk bu hadisi. Buradan başka kendilerinden başka dostlarının olmadığı ve ailelerinin de bir kısım ailelerin de onlardan uzak durduğunu anlıyoruz. Gördükleri baskı ve zulüm yüzünden içinde bulundukları toplumdan ya da ailelerinden ayrılan Müslümanları Allah Kur'an'da bize bildiriyor. Bu Kur'an'da bildirilen bir gerçek. Bakın mesela Hazreti İbrahim babasından kopup ayrılmıştır. Şeytandan Allah'a sığınırız. Babası demişti ki İbrahim sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Hazreti İbrahim'in babasının söylediğini bildiriyor Allah. Eğer bu tutumuna bir son vermeyecek olursan andolsun seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş. Bir yerlere git. Hazreti İbrahim de selam üzerine olsun. Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Çünkü o bana pek lütufkardır dedi. Sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan kopup ayrılıyorum. Ve Rabbime dua ediyorum. Meryem suresi 46-48. Babasından ayrılıyor. Değil mi? Allah bildiriyor bunu. İbrahim'in, Allah devam ediyor. Diğer ayette inşallah. İbrahim'in babası için bağışlanma dilemesi yalnızca ona verdiği bir söz dolayısıylaydı. Kendisine onun gerçekten Allah'a düşman olduğu açıklanınca ondan uzaklaştı. Doğrusu İbrahim çok duygulu, yumuşak huyluydu. Çok güzel ahlaklı peygamber babasından uzaklaşıyor. Hazreti Nuh'un oğlu da geride kalanlardan oluyor bu şekilde. Diğer Kur'an'da bildirilen başka bir örnek. Nuh Rabbine seslendi. Dedi ki, Rabbim şüphesiz benim oğlum ailemdendir. Ve senin vaadin de doğrusu haktır. Sen hakimlerin hakimisin. Hud suresi 45. Dedi ki, ey Nuh, kesinlikle o senin ailenden değildir. Allah ayırıyor aralarını. Yani Hazreti Nuh bir peygamber. Değil mi? Onun oğlu var. Fakat oğlu kafir. Hazreti Nuh peygamber gibi iman etmemiş birisi. Çünkü o salih olmayan bir iş yapmıştır. Salih değil. Öyleyse hakkında bilgin olmayan şeyi benden isteme. Gerçekten ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. Yine Hazreti Lut'un ve Hazreti Nuh'un eşleri de geride kalmıştır. Dolayısıyla Allah bunu Kur'an'da bildiriyor. Değil mi? İman edenler var. iman etmeyen aileleri var, aile yakınları var. Allah aralarına ayrılıyor. Onlardan ayrılıyorlar. Nitekim evet. Hazreti Mehdi'nin talebelerinin de bu şekilde bir kısmının ailelerinden ayrılacağını anlıyoruz ahir zamanda.
Kısa bir reklam arasından sonra tekrar beraber olacağız. Tekrar sizlerleyiz. Söz
size. Evet, biraz önce Hazreti Mehdi'nin öğrencilerinin üstün ahlak özelliklerini Peygamberimizin hadislerinden görmüştük sallallahu aleyhi ve sellemin. Aynı zamanda bir kısmının ailelerinden uzaklaşacaklarını da anlıyoruz. Ve Kur'an'da bildirilen bir gerçek bu. Baskı göreceklerini ve dolayısıyla bazılarının ailelerinden bu şekilde uzaklaşacaklarının. Nitekim bunun örnekleri Peygamberimizin yanındaki sahabede de var. Mesela bazı sahabelerden baskı ailelerinden baskı gördükleri için, Allah'a iman ettikleri ve Kur'an ahlakına uygun yaşadıkları için ailelerinden baskı görmelerin sonucunda hapsedilmişler, şiddete maruz kalmışlar ve ailelerinden uzaklaşıyorlar. Mesela Ümmü Gülsüm binti Ukde 7 yıl boyunca ailesinin baskısıyla Mekke müşriklerinin arasında yaşamak zorunda kalmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiği andan itibaren diğer Müslümanlar gibi o da çeşitli işkence ve baskılara maruz kalmıştı. Din ahlakını terk etmesi için başta babası olmak üzere müşriklerden zulüm ve baskı görmüştü. Peygamberimizin yanında Allah'a iman ettiği için babasından ve müşriklerden zulüm görüyor. Tüm zorluklara rağmen kendine imanından dolayı baskı uygulayan ailesinden ayrılıp tek başına yaptığı hicret yolculuğu müminlere örnek olmuştur maşallah. Musab İbni Umeyr radikallahu an Müslüman olduğunu ailesinden ve çevresinden gizleyerek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gizlice ziyaret etmeyi sürdürmüştür. Gizlice namaz kıldığı, ailesi tarafından öğrenildiğinde ise kendi akrabaları tarafından yakalanıp hapsedilmiş ve Habeşistan'a hicret imkanı çıkınca ilk kafile ile birlikte din ahlakını daha rahat bir şekilde yaşayabilmek için ailesinden kaçıp Habeşistan'a hicret etmiştir. Nitekim Hazreti Seleme de Allah'a iman ettiği için ailesi tarafından uzun bir zaman işkence görmüş bir sahabedir. Hazreti Seleme ile kardeşi Haris iman ederek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olsalar da diğer üç kardeşleri Ebu Cehil, As ve Halid Allah'ın bildirdiği din ahlakından yüz çevirmiş ve iman eden kardeşlerine düşman olmuşlardır. Hazreti Seleme uzun müddet en yakınları tarafından işkenceye tabi tutulmuştur. Kardeşleri Hazreti Seleme'nin din ahlakından vazgeçmesi için her türlü yola başvurdukları için Hazreti Seleme sonunda can güvenliğini sağlamak ve İslam ahlakını engellemeden yaşayabilmek için Habeşistan'a hicret etmiştir. Demek ki Allah'ın sünnetinde Akın Hocam da söylemişti. Adetullah'ta var bu değil mi? İnsanlar aileleriyle de imtihan oluyorlar. Ve bir kısım ailelerin iman etmediğini, hatta müminlere, Müslümanlara karşı kendi ailelerinden olmalarına rağmen şiddetli düşmanlık, baskı yaptıklarını, Müslümanların da bunu aldırmayarak ailelerinden uzaklaştıklarını, değil mi? Peygamberimiz de ahir zamanda da Hazreti Mehdi ile bir arada olacaklarını anlıyoruz inşallah.
Bu Kur'an'ın bir emri bu. O yüzden bunu yerine getiriyorlar o zamanki mübarek Müslüman büyüklerimiz. Çünkü Allah Kur'an'da anne olsun, baba olsun, kardeş olsun, evlat dahi olsa yani kişiyi Allah yolundan engellemeye çalışanların veli edinilmemesini ve onlardan yüz çevrilmesini emrediyor. Ayet okuyorum. Ankebût suresi 8. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Biz insana anne ve babasına karşı güzelliği ilke edinmesini tavsiye ettik. Allah anne ve babaya güzellikle davranılmasını ve saygı gösterilmesini emrediyor. Eğer onlar ama bir önemli bir şey koyuyor Cenab-ı Allah. Yani bir şart var. Eğer onlar hakkında bilgin olmayan şeyle bana ortak koşman için sana karşı çaba harcayacak olurlarsa. Yani Allah'a iman ediyor bir insan. Ama annesi ve babası Allah'ın yolundan engellemeye, hayır Allah'a inanma veyahut Allah'a ibadet etme ve bundan engellemeye çalışıyor.
Peygamberle birlikte olma, Hazreti Mehdi ile birlikte olma diyor değil mi inşallah? Bu yanından durumda, ayrıl diyor.
Evet, tam dediğin gibi. Bu durumda onlara itaat etme diyor Allah. Bakın bir emir bu. Bu durumda onlara itaat etme. Dönüşünüz banadır, artık yaptıklarınızı size haber vereceğim. Allah burada farz kılmış.
Evet.
Yani insanın ailesi de olabilir ama her aile demek Allah'ın makbul gördüğü ve doğru aile demek değildir. Hocamız bunu daha evvel izah etmişti. Ne aileler var ki mesela çocuğuna PKK'ya katılmasını tavsiye ediyor. Değil mi? Veyahut ne bileyim çocuklarına tacizde bulunanlar var.
Enses ilişkiye zorlayanlar.
Değil mi? Yani böyle yani bunlar aile değil. Yani bu yani o kağıt üstünde öyle şey olmaz. İnsanın öyle babası olabilir mi mesela? Mümkün mü? Hayat boyu babası olamaz öyle bir şeyde. PKK'ya git katıl dediğinde bu benim babamdır. Tamam öyle yapayım dese doğru mu yapmış olur? Değil. Nasıl biz devlete asiliği kötü karşılıyoruz? Hakikaten kim derse desin karşılaşılacak bir şey olarak görüyoruz. Allah'a asilik ondan çok daha büyük bir şey. Kim tavsiye ederse etsin, kim böyle bir şeyi zorlama yaparsa yapsın, ona itaat edilmez, ona uyulmaz.
Tabii bir aile, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Ondan ayrıl derse peygamber mi, aile mi tercih edilir? Tabii ki peygamber tercih edilir. Değil mi? Aynı şekilde Hazreti Mehdi var. Hazreti Mehdi'nin yanına giden birisi ki Peygamberimiz hadiste karda sürünerek de olsa diyor, Hazreti Mehdi'ye gidiniz diyor. Emri var Peygamberimizin, değil mi?
İnşallah.
İnşallah. Bir ailede diyor ki hayır diyor, ondan ayrıl, bizim yanımıza gel diyor. Dini yaşama diyor. O zaman kim tercih edilir? Tabii ki Hazreti Mehdi tercih edilir. Yani bu çok açık. Zaten Allah'ın hükmü bu yani, her şeyden önce, değil mi inşallah?
Başka ayetlerde de var o konu. İnşallah onları da okuyalım. Şeytan Allah'a sınırım. Ey iman edenler, gerçek şu ki sizin eşlerinizden ve çocuklarınızdan bir kısmı sizler için birer düşmandırlar. Şu halde onlardan sakının diyor Allah. Tekavvül suresi 14. ayette. Yani demek ki insanın eşi, işte çocuğu veyahut akrabalarından bir kısmı onun Allah yolunda olmasını demek ki kabullenemeyecek. Ve Allah yolunda olduğu için de ona demek ki düşmanlık besleyecek. Allah bunu bildiriyor. Başka bir ayette yine Tövbe suresi 23. ayette. Ey iman edenler, eğer imana karşı inkarı sevip tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Sizden kim onları veli edinirse işte bunlar zulmeden kimselerdir diyor Allah. Babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Eğer inkarı sevip tercih ediyorlarsa. Yani onlar bizi Allah yolundan alıkoymak isterlerse, anne babamız, kardeşimiz veyahut da yakın akrabamız, hiçbir şekilde onları tercih edemeyiz. Çünkü Allah var ve sonsuz ahiret hayatı var. Biz yani bu dünyada sadece tercih edecek olsak sadece bu dünyada olur. Firavun'la da ilgili Allah ayette sen hükmünü sadece bu dünyada yürütebilirsin şeklinde buyuruyor. Yani son 30-40 sene, 50 sene, 60 sene en fazla yaşanır. Fakat sonra sonsuz ahirette inşallah Allah'ın hükmü gerçekleşir.
Evet.
İnşallah.
Ama aile mensupları tabii bunu yapmıyorlarsa, yani Kur'an'a aykırı bir harekette bulunmayıp, değil mi, Allah'ın elçisine, Hazreti Mehdi'ye karşı bir tavırları yoksa, o zaman Allah onlarla iyi geçin diyor. Öf bile demeyin diyor. O da İnşallah. Başının tacı oluyor tabii Müslümanın. Yoksa aile tabii çok değerlidir. Ama her aile kutsaldır değil. Yani burada tabii Allah nasıl olması gerektiğini söylüyor. Değil mi inşallah? İnkarı sevip tercih ederlerse diyor. O zaman insan tabii gerekirse yolunu ayırıyor ailesiyle inşallah.
Evet, düşmanlık etmediği sürece zaten Kur'an hükmü gereği bir sorun yok. Başka bir ayet daha okuyayım yine bu konuyla ilgili. Mücadele suresi 22. ayette Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kavim, topluluk bulamazsın ki Allah'a ve elçisine baş kaldıran kimselerle bir sevgi ve dostluk bağı kurmuş olsun. Bunlar ister babaları, ister çocukları, ister kardeşleri, isterse kendi aşiretleri olsun diye şeklinde buyuruyor Allah. Yani Allah'a ve elçisine düşman, mesela peygamberimize ve Allah'a düşman olan hiç kimseyle sahabeler arkadaşlık bağı yoktu. Yani arkadaş, işte kardeşleri olsun veya anne babası olsun, eğer düşmanlık yapıyorsa, Allah'a karşı bir düşmanlığı varsa, peygambere, elçiye karşı düşmanlığı varsa hiçbir yakınlık kurmuyordu. Çünkü zaten nasıl kursun, değil mi? Mantık olarak zaten öyle bir şey mümkün değil yani inşallah.
Evet.
Zaten Hazreti Mehdi, mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o zamanki müşrikler de çocuklarına diyorlar, o peygamber değil diyorlar. Mesela hani gitme diyorlar. Yani kandırmaya çalışıyorlar. Peygamber çıkmaz diyorlar. Yani böyle hep aldatıcı, ümit kesici ifadelerle onları alıkoymaya çalışıyorlar. Yani Hazreti Mehdi döneminde de bu şekilde olacak ve örneklerini de görüyoruz. Mesela kimi insanlar diyor ki Hazreti Mehdi bu yüzyıllarda çıkmayacak diyor. Yani boşuna şey yapmayın gibi, böyle ümitsizlik insana, şeytanın vesvesesi gibi. böyle ümitsizlik telkin etmeye çalışan insanlar var. Veyahut bir kısmı diyor ki hiç çıkmayacak diyor. Bir kısmı diyor ki şahsı manevi olacak, yani ruh gibi bir şey olacak diyor. Yani o aynı şey, bunların hepsi bu insanların ümitsiz olduğunu ve Hazreti Mehdi'nin çıkmayacağına dair ümitlerini kestiklerini gösteren ifadeler. Ancak bu o kadar mucizatlı bir olay ki, bakın çok önemli bir husus. Hazreti Mehdi'nin çıkış alametlerinden biri bu. Yani Hazreti Mehdi'den çıkışından ümit kesildiği bir zamanda Hazreti Mehdi'nin çıkacağı hadislerde Peygamber Efendimiz tarafından söylenmiş. Yani bu geliş alametlerinden biri Hazreti Mehdi'nin. Mehdi çıkmayacak denmesi, Mehdi yüzyıllar sonra çıkacak denmesi, Mehdi şahsı manevi olacak gibi şeyler söylenmesi Hazreti Mehdi'nin bir çıkış alameti. Onlar farkında olmadan aslında insanları ümitsizliğe sürüklemek isterlerken iman edenlerin imanlarını daha da kuvvetlendiriyorlar. Çünkü o iman edenler biliyor ki bu hakikaten Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti. Örnek hadis okuyacağım. Bakın Peygamber Efendimiz ne demiş? İnsanların ümitsiz olduğu ve hiç Hazreti Mehdi falan yokmuş dediği bir sırada Allah Mehdi'yi gönderir. Bakın tam o sırada. Yani tam
çıkış alameti.
Evet, yani işte bu mucizatlı bir şey, bir çıkış alameti. Bakın kaynakta Ali bin Hüsamettin el-Mut'taki Kitabül Burhan fi alametil Mehdi'il ahir zaman sayfa 55. Burada çok önemli bir sır veriyor tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç Hazreti Mehdi falan yokmuş dediği bir sırada Allah Mehdi'yi gönderir diyor. İşte bu dönemde de inşallah bakın 80'lerden önce, 1980'lerden önce Mehdi'den çok bahsediliyordu. Yani bu konu üstünde kitap yazanlar çoktu, bahsedenler çoktu. Geçmiş zamanda da Hazreti Mehdi'yi bekleyenler çoktu. Ancak 1980'lerden tam Hicri 1400'lerden sonra bir anda bu konuşmalar kesildi. Bu kitapların yazılması durdu. Hiç kimse Hazreti Mehdi'den bahsetmemeye başladı. Çok enteresandır. Ve dikkat ederseniz yani uzun yıllardan beri hocamız anlatıyor. Yani bu müjdeyi hocamız veriyor. Onun vesilesiyle biz de anlatıyoruz. Bu da çok önemli bir alamet. Yani gelmeyecek diyenlerin sesi daha çok çıkmaya başlamış oldu. Aslında bu tam işte Hazreti Mehdi çağında olduğumuzu gösteriyor. Çünkü çok önemli bir alamet.
Evet. Önceki alimlerde yani geçmişte yaşamış alimlerin zaten tamamı Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'nın geleceğini kabul ediyorlar ve bunu delilleriyle açıklıyorlar. Bir tek şu anda yani tam peygamberimizin çıkacağını haber verdiği dönemde bakıyoruz birçok insan, yani demeyenleri tabii ki tenzih ederiz. İşte Hazreti Mehdi gelmeyecek diye bir propaganda yapmaya başladılar. Evet,
bir kısım insanlar.
Bir kısım tabii ki, hepsi değil. Birçok alimimiz var Hazreti Mehdi'nin geleceğini, Hazreti İsa'nın geleceğini. Zaten Kur'an'da bildirilen bir şey Hazreti İsa'nın da geleceği. Hazreti Mehdi'ye de işaretler var inşallah. Birçoğu kabul ediyor ama yine bir kısmı gelmeyecek diye. Yani şu an olmuş bir şey. Normalde geçmiş dönemlerde böyle bir şey yok. Hazreti Mehdi gelmeyecek diyen birisi yok. Ayrıca Hazreti Mehdi'nin talebelerinin özelliklerini de bildiriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan bahsedelim biraz. Onun, Hazreti Mehdi aleyhisselamın talebelerinin tabiatı arı ve kusursuz olacaktır. Riyakarlıktan ve tüm diğer kirlerden arınmış olacaklardır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biharül Envar cilt 52 sayfa 35'te belirtiyor. Başka bir hadiste yine onların, Hazreti Mehdi'nin talebelerinin kalpleri kötülük, kıskançlık ve husumetten arınmış ve kusursuz olacaktır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten sayıları bu yüzden bu kadar. Yani bu kadar mükemmel üstün vasıflara Allah onları sahip kılıyor. Bu da Biharül Envar cilt 52 sayfa 35'te yine geçen bir hadis. Aynı zamanda başka bir hadiste de kalplerinin çelikten çok daha güçlü olacağını, yani böyle çok kuvvetli bir imana sahip oldukları için
maşallah.
İnşallah yani başlarına ne gelse hepsini Allah'tan geldiğini biliyorlar ve hiçbir şekilde tevekkülsüzlük duymuyorlar. Tevekkülsüz bir tavra girmiyorlar ve ömürlerini de inşallah bu şekilde geçiriyorlar.
Yani düşmanca davrananlara karşı hiç etkilenmiyorlar. Değil
evet
mi?
Maşallah.
O biraz önce okuduğumuz hadisten mahkeme edileceklerini ama bundan hiç etkilenmeyeceklerini, ailelerinin, bir kısım ailelerin düşmanca davranacağını gördük. Hatta bakın Hazreti Mehdi'ye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Bir kısım sözde din alimleri de düşmanca tavır gösteriyorlar Hazreti Mehdi'ye karşı. O da hadislerde bakın şu şekilde haber veriliyor. İnsanlardan Ramuzul El Hadis, hadis numarası 6255'te Peygamberimizin hadisi. İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki avam halk Kur'an okuyacak, İbadete kendini verecek,
Yani Kur'an okuyanlar olacak bir kısım insanlar. Fakat bidat ehlinin, yani dine olmadık şeyleri karıştıran, dine aykırı şeyleri dine karıştıran işleriyle meşgul olacaklar. Hissetmedikleri yerden şirke sapacaklar. Yani Allah'a ortak eş koşacaklar, dinden ayrılacaklar. Söz ve ilimleri vasıtasıyla rızık elde edecekler. Yani yaptıkları işten gelir temin edecekler. Yani dinde öyle bir şey olmaz değil mi? Peygamberlerin hepsi bir ücret istemiyorum diyor değil mi geldikleri topluma? Yani en önemli özelliktir bu. Salih Müslümanların, peygamberlerin din yolunda yaptığı mücadelede kesinlikle maddi bir çıkar beklentileri yoktur. Sadece Allah'ın rızasını beklerler. Ama onların öyle olmadığını bildiriyor Peygamberimiz. Söz ve ilimleri vasıtasıyla rızık elde edecekler. Dini alet ederek dünyalık edinecekler. İşte bir gözü kör Deccal'in uyduları bunlardır. Deccal'in yandaşları olduğunu bildiriyor Peygamberimiz. Ahir zamanın bir özelliği de bu cahil sözde alimlerin bir kısım insanların da bunları kendileri önder edinmesi. Yani onların sözlerine itibar etmesi. Bu kişilerin cahil olduklarını, samimiyetsiz açıklamalarını bildikleri halde bunlara uyanlar oluyor. Bakın o da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bildiriyor ki bu Buhari, Müslim, mesela Buhari numara 100, 7307, Müslim ilim 13, numara 2673, Tirmizi ilim 5, numara 2652 gibi en sahih hadis kitaplarında bildirilen bir hadis. Nakledilen bir hadis, Peygamberimizin hadisi. İlim, alimlerin kaldırılması ile ortadan kalkar. Ortalıkta hiçbir alim kalmaz. Nihayet insanlar cahilleri rehber ve önder edinirler. Bakın insanların önder edindiği kimselerin cahiller olduğunu bildiriyor Peygamberimiz. Meselelerini onlara sorarlar. Onlar ilme dayanmadan, hakka dayanmadan, Kur'an'a dayanmadan halka fetva verir. Hem kendisi sapar ve hem de halkı saptırır. Bu verdikleri Kur'an'a aykırı hükümlerle hem halkı yanlış yöne sevk ediyorlar hem de kendileri sapmış oluyorlar.
İnşallah. Bir ayet okuyayım bu konuyla ilgili. Okur hocam inşallah. Şeytanın Allah'a sığınırım. Allah ayette şu şekilde buyuruyor. Yani bu Peygamberimizin hadiste haber verdiği ücret isteyen hocalarla ilgili inşallah. Şeytanın Allah'a sığınırım. Sizden ücret istemeyenlere uyun. Onlar hidayet bulmuş kimselerdir diyor Allah. Yasin suresi 21. ayette. Yani bizim uyacağımız kişiler inşallah, peygamberler, elçiler, bizden ücret istemeyen kişiler inşallah. Allah o şekilde bir vasıflarını bildiriyor.
İnşallah. Evet inşallah. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin de bakın o da buyuruyor ki dünyalık peşinde olan din adamlarının sözlerini dinlemek, yani dünyalık derken Allah'ın rızasının dışında maddi gelir bir çıkar için din adına konuşanların kitaplarını okumak zehir yemek gibi zararlıdır diyor İmam Rabbani Hazretleri. Zehir yemek gibidir diyor. Onların diyor kitaplarını okumak, onları dinlemek. Kötü din adamlarının zararları bulaşıcıdır. Cemiyetleri bozar, milletleri parçalar. Çok dikkat çekiliyor. Yani ahir zamandaki meydana gelecek büyük bir tehlikeye dikkat çekiliyor. Bir kısım cahil sözde alimlerin vereceği zarara, değil mi? Hem Peygamberimiz hem İmam Rabbani Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem hem de İmam Rabbani Hazretleri dikkat çekiyor. Tarihte İslam devletlerinin başlarına gelen felaketlere hep kötü din adamları sebep oldu diyor. Devlet adamlarını doğru yoldan bunlar saptırdı. Evet. Peygamber Efendimiz Müslümanlar 73 fırkaya bölünecek. Bunların 72'si cehenneme gidecek. Yalnız bir fırkası cehennemden kurtulacak buyurdu. Yani ahir zamanda olacak bu tehlikeye işaret ediyor Peygamber Efendimiz. Bu 72 sapık fırkanın reisleri hep kötü din adamlarıydı. Cehennemden kurtulacak olan tek fırka ise ehli sünnettir. Evet, şimdi tabii Hazreti Mehdi'nin fikri mücadelesi sırasında, faaliyetleri sırasında Muhyiddin Arabi Hazretleri de dinin özüne döneceğini, tabii dinin özüne döndürüyor Hazreti Mehdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde olduğu gibi saf halinde yaşanacak. Ama ona en çok muhalefet edecek olan kişilerin de bazı cahil sözde din adamları olduğunu bildiriyor Muhyiddin Arabi. Onun Hazreti Mehdi aleyhisselamın, ki Muhyiddin Arabi Futuhat el-Mekkiye 66. bab cilt 3 sayfa 327-328. Bakın diyor ki onun Hazreti Mehdi'nin döneminde din tamamen reyden arınmış olarak eski hüviyetini kazanacaktır. Aslına dönecektir diyor Hazreti Mehdi zamanında. Vereceği birçok hükümlerde ulemanın mezheplerine muhalefet edecektir. Yani bir kısım ulema ile sözde alimlerle ters düşecek. Bundan dolayı ondan uzak duracaklardır. Zira zanlarına göre gerçekten Allah imamlarından sonra bir müçtehit bırakmadığını kabulleneceklerdir. Muhyiddin Arabi'nin. Evet, bu açıklamalara göre Hazreti Mehdi'nin ilmi çok güçlü olacak ve bu güçlü ilminden dolayı ondan çekinecekler. Ondan korkacaklar. Bir kısım bu sözde alimler. Onları tamamen etkisiz hale getirecek Hazreti Mehdi. Buna karşı, yani Hazreti Mehdi'ye karşı çıkmalarının en önemli sebeplerinden birisi Hazreti Mehdi'nin bunların imtiyazlarını kaldırıyor olması. Yani bu işi bir gelir getirici bir mesele haline getirmişler. Halkı kandırıyorlar. Bundan bir gelir elde ediyorlar. Haşa. Hazreti Mehdi'nin vesilesiyle gerçek din aslına dönünce Kur'an'a inşallah bunların imtiyazları ortadan kalkıyor. Bu nedenle karşı koyuyorlar. Hazreti Mehdi'ye karşı, aleyhisselama karşı öfkeleri o kadar şiddetli olacak ki neredeyse onun şehit edilmesine fetva vermek isteyecekler. Yeltenecekler ama Hazreti Mehdi'nin ilmi çok güçlü olduğu için buna da cesaret edemeyecekler. Bakın, Futuhat-ı Mekkiye isimli eserinde Muhyiddin Arabi el-Endülüsi şöyle bildirmektedir. Mehdi, dini peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olduğu gibi aynen tatbik edecek. Yeryüzünden mezhepleri kaldıracak. Mezhepleri kaldırıyor Mehdi. Dini aslına döndürüyor inşallah. Peygamberimiz döneminde olduğu gibi. Halis ve hakiki dinden başka hiçbir mezhep kalmayacak. Onun düşmanları içtihat alimlerinin taklit edenleri olacak. İçtihat alimlerinin söylediklerini taklit edenler düşmanlık yapacaklar Mehdi'ye. Çünkü onlar Mehdi'nin mezhep imamlarının tersine hükmettiğini gördüklerinde, yani mezhep imamlarının aksine hükmettiğini gördüklerinde bundan hoşlanmayacaklar. Fakat karşıda gelemeyecekler, çekinecekler. Onun kılıncı, ilmi, manevi gücü kardeşleridir. Kılıcından, ilminden korktukları için ister istemez hakimiyetine boyun eğecekler. Onun açık düşmanları, fukaha, Hazreti Mehdi'nin açıkça düşmanlık edenler bir kısım sözde fıkıh alimleri olacak. Çünkü halk arasında bir imtiyazları kalmayacak. Hatta ahkam konusunda ilimleri de azalacak. Yani bütün bu şeyleri bozuluyor. Kurdukları bu sahte düzen, dine aykırı düzenleri bozuluyor. Bu imamın gelişiyle alimlerin hükümlerdeki anlaşmazlıkları da giderilecek. Şayet elinde kılınç, yani ilim olmasaydı Hazreti Mehdi'nin, fakihler, bu bir kısım sözde alimler, onun ölümüne fetva verirlerdi diyor Muhyiddin Arabi. Evet.
Ölüm.
Kalben ondan nefret edecekler. Fakat buna rağmen ister istemez hükmünü de kabul edecekler diyor maşallah.
Hocam ölüm deyince...
Şehitlik tabii yani.
Şehitlik evet. Tabii estağfurullah, o anlamda söylemiyorum. Yani ölüm konusu geçince genelde dün evet. Güzel bir sohbet olmuştu ölümle ilgili. Onun için tekrar hatırlatmak için söyledim. Ölüm genelde böyle insanların hani keyfini kaçıran bir konu gibi düşünülür ölüm bahsi geçince. Halbuki ölüm bir son değil. Sonsuz hayata geçişin adı. Yani sabah uykudan uyanmak gibi. Çünkü boyut değiştiriyoruz. Bu olayın adı ölüm. Dolayısıyla insanın ölümden değil de ancak cehennemden korkabilir. Yani Allah'a hesap verememekten ve cehennemden korkabilir. Ölüm geçtiğinde de insan yani huzursuz olması için bir neden yok. Çünkü son değil. Bilakis insana aklını açan, neşe veren bir konudur. Çünkü yok olmayacaksın, sonsuz hayata geçeceksin. Allah'ın sana vaat ettiği sonsuz yaşama geçiş anıdır. Sadece ona hazırlıklı olmak lazım. Düşünmemek. Genelde insanlar bunu düşünmekten kaçınırlar. Onun yerine işte başka sohbetler, işte maç sohbeti, Facebook sohbeti gibi başka sohbetlerle bu konuyu geçiştirmeye çalışırlar. Ve ondan uzak durmaya çalışırlar ama bu konu ciddiyetli bir konu. Yani hakikaten hayatın önemli bir gerçeği ve göz ardı edilebilecek bir gerçek değil.
Tek gerçek hatta.
Kaderimizde emin olduğumuz tek gerçek diyebiliriz. Çünkü öleceğimizden eminiz. Dolayısıyla ölümün sık sık hatırlanması gerekiyor. Müslüman için ölüm rahatlıkla olan bir şey. Güzellikle insanın ruhu alınıyor. Ama inkarcılar için farklı alınıyor tabii.
Bir de aklı açan bir şey. Yani şuurunu arttıran insanın, değil mi? Allah korkusunu arttıran bir konu. Bu bakımdan çok yararlı. Yani kaçınılması gereken değil. Aksine sık sık tabii var, evet, dile getirilmesi gereken. Çünkü çok net, çok kısa dünya hayatı. Birkaç on yıl ve mutlaka ölüm var.
Tabii. Yani tek gerçek, çünkü şimdi insanlar çok fazla plan yapabiliyorlar. İşte üniversiteyi bitireceğim, üniversiteyi bitirince evleneceğim, işte askere gideceğim, işte çocuklarım olacak, torunlarım olacak şeklinde çok fazla plan yapıyorlar. Fakat hiçbirisi kesin değil gerçekleşmesi. Yani gerçekleşecek tek bir gerçek var, o da ölüm. Ve de yani ne zaman olacağı da belli değil. Sadece Allah biliyor inşallah. Ve insanlar da yaptıkları planları aslında o gerçekleşmesi kesin olmayan konulara göre değil de tek gerçek olan aslında ölüme göre yapmaları gerekiyor. Bir de Altı Hocam'ın dediği gibi yani o ölüm bir son değil kesinlikle. Ölüm sonsuz hayatın bir başlangıcı zaten. Yani şu anda biz işte 40-50 senelik bir yaşantımız var. 60 senelik, 80 senelik en fazla. Aslında bu ömür çok kısa bir ömür. Yani insana böyle çok acayip bir ömür gibi geliyor. Halbuki şeytan aslında o ömrü çok uzun gösteriyor. Yani aslında öyle bir ömür yok. Biz 60 yaşında, 70 yaşında gelenlere sorduğumuzda nasıl bir yaşantıydı dediğimizde hiçbir şey anlamadım. Yani birden geçti bitti diyorlar, değil mi? Hiç, çok uzun yaşadım ben. İşte 70 sene nasıl işte uzun uzun geçti, uzun uzun yaşadım diyen birisine ben rastlamadım şu ana kadar. Aynen o şekilde hepimizin ömrü. Yani şu anda burada bulunan da, ekranda bizi izleyen de herkes ölüm anıyla karşılaşacak. Yani birazdan öleceğini bildiği bir anı yaşayacak. Ve de o anda da müminlerin canları çok güzel alınıyor. Allah vaat etmiş. Yani ölüm meleklerini görüyorlar. Yani hepimiz göreceğiz. Ekran başındaki insanlar da ölüm meleklerini görecekler. Ve müminlerin canları çok güzel alınıyor. Allah onların böyle yumuşak bir şekilde alındığını bildiriyor. Ama inkar eden canlı kişilerin canları da çok sert bir şekilde alındığını Allah ayetlerde bildiriyor. Yani dışarıdaki...
Sırtlarını vura vura. Evet. Değil mi böyle acıyla?
Onunla ilgili ayetleri okuyalım şimdi. Yani dışarıdan görülen ölümle gerçek ölüm aslında bir değil. Yani bir mümin bir şahıs mesela çok trafik kazasıyla ölebilir ve çok böyle hani acı çekeceği düşünülen bir şekilde ölebilir. Ama normalde onun canı çok güzellikle alınıyor ve hiçbir acı çekmiyor. Yani orada inşallah ayetleri okuyalım. Bir ayette Allah Nazihat suresi 1 ve 2. ayette şeytandan Allah'a sınırım. Ta en derinden acıyla sökerek çıkaranlara and olsun. Burada meleklerin, kafirlerin canlarını sökerek derinden kopararak çıkarttığını bildiriyor Allah. Yumuşacık çekip alanlara diye devam ediyor Allah ayette. Burada da müminlerin canlarının nasıl alındığını bildiriyor inşallah. Başka bir ayette Allah, şeytan Allah'a sınırım, ölüm korkusundan ayaklar birbirine dolaştığında diye bildiriyor. Yani biraz önce bahsettiğim anı inşallah herkes yaşayacak. Yani o ölüm anında o korkuyu, ölüm korkusunu herkes tadacak. Ama tabii şeytanın işte ertelemelerine kanmadan işte yaşlanınca öleceğimize dair böyle bir kanaatimizi getirebiliyor mesela şeytan. Yani inşallah müminin getiremez de. Yani her an olabileceğini ölümün düşünmek gerekiyor inşallah. Yine başka bir ayette o ölüm sarhoşluğu bir gerçek olarak gelip de insana işte bu senin yan çizip kaçmakta olduğun şeydir denildiği zaman diyor Allah. Kaf suresi 19. ayette. Yani insan ölümden kaçmak istese de yine ölüm geliyor ve onu buluyor. Yani şeytanın şu oyununa çok dikkat etmek gerekiyor. Yani insanlara mutluluğu sürekli erteleten bir yapısı var şeytanın. İşte şunu yapınca mutlu olacaksın diyor mesela. Üniversiteyi kazanınca artık yani insan da der ya Allah'ım daha başka bir şey istemiyorum der mesela, değil mi? İşte evlenince benim hiçbir sorunum kalmayacak, mutlu olacağım diyor. Yani böyle sürekli bir erteleme var ve hiçbir şekilde o mutluluğu bulamıyor insan. Ömrü hayatı boyunca din ahlakından uzak yaşayıp en sonunda ölüyor. Halbuki mutluluk öyle bir şey olduğu zaman gerçekleşen bir şey değildir. Allah'ın insanda yarattığı bir şeydir mutluluk. Yani imanla gelen bir şeydir. İman ettiği zaman zaten sürekli mutludur. Yani bir şey olması gerekmiyor mutlu olması için mümin kişinin. Yine başka ayetler
tabii
var.
Ölümde yani şimdi şu konu çok önemli inşallah. Düşünmesi gereken ahiret hayatı aslında. Yani ahirette Allah ya sonsuz cehennem ya sonsuz cennet var. Allah'ın rızası ve hoşnutluğu var. Ve cehennemi düşünüp insanın çok korkması gerekiyor. Çünkü cehennemin çok önemli tasvirleri var Kur'an'da. Mesela yani sonsuz azap var cehennemde. Sıkışık yerlerden bahsediyor Allah. Yani insanda mesela nasıl darlık hissi çok hoşuna gitmeyen bir duygudur. İnsanın hoşuna gitmeyen, ona acı ve azap verecek ne kadar duygu varsa, ne kadar ortam varsa hepsi cehennemde olacak bunun. Mesela cehennemde sosyal bir hayat olacağını anlıyoruz. Hem Kur'an ayetlerinden hem de hadisler doğrultusunda. Mahalleler, şehir hayatı olacak ama izbelik, pislik, korkutucu ortamlar, güvensiz, ondan sonra pis kokular mesela. İnsanın beş duyusuna ne kadar ters gelecek şey varsa orada olacak. Kötü koku, kötü tat, kötü sesler mesela inlemelerin olduğundan bahsediyor Allah. Böyle sürekli olarak insanların inlemeleri, canhıraş inlemelerinin olduğu, insan iniltileri, geçim sıkıntısı olacak, kaçmaca, kovalamaca, güven ortamı olmayacak hiçbir zaman. Yani durup dinlenebileceği, sığınacağı bir ortam olmayacak insanın. Ağzını burnunu kıracaklar, kovalayacaklar, sıkıştıracaklar böyle ve bu hiç durmaksızın devam edecek. Çünkü Allah'ın üstün sanatıyla yarattığı, sonsuz sanatıyla yarattığı ve insana acı ve azap verecek bir ortam olacak. Ayrıca ayetlerden cehennemin konuştuğunu da anlıyoruz. Homurtusu olan diye bildiriyor Allah ayetlerde. Öfkelenen kafirlere karşı nerede öfkesinden neredeyse öfkesinden çatlayıp parçalanacak diyor Allah ayette. Ve daha fazlası var mı diyor kafirler için. Böyle bir ortamda yaşayacaklar. Mesela bakın Allah ayetlerde şöyle buyuruyor. İnkarcıların cehennemin yakıtı olduklarını söylüyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırız. Şüphesiz inkar edenler onların malları da çocukları da kendilerine Allah'tan gelecek azaba karşı hiçbir şey kazandırmaz. Yani inkar edenlerin o yatırım yaptıkları malları, üst üste yığdıkları malları, çocukları, ondan sonra aileleri kendilerine Allah'tan gelecek azaba karşı hiçbir şekilde korunmuyor, kazandırmıyor. Yani insanın Allah'a karşı tek sorumluluğu iman etmesi, samimi olarak iman etmesi. Ve onlar ateşin yakıtıdırlar diyor Allah buyuruyor. Ali İmran suresi 10. ayet. Yani inkar edenleri Allah ateşin, cehennemin yakıtı haline getireceğini bildiriyor. Gerçekten siz de Allah'ın dışında taptıklarınız da cehennemin odunsunuz diyor Allah inkar edenler için. Allah'ın dışında taptıklarınız. Günümüzde ne oluyor bu karşılığı? Darwinizm, materyalizm, insanın aile, Allah'a şirk koştuğu, eş koştuğu, ailesi olabilir, malı, kariyeri, kendi nefsi, kendi nefsini ilah edinenler diyor Allah ayette. Çok sayıda şey insanlar Allah'a eş koşuyor olabilirler. Allah rızası her şeyin üstündedir. İnsan bütün hayatını, her şeyini Allah rızasına göre ayarlamakla mükelleftir. Yani Allah rızasını gözetmekle mükelleftir. Ama yapamazsınız ki, kesin olarak yapamayacaksınız. Bu durumda kafirler için hazırlanmış ve yakıtı insanlar ile taşlar olan ateşten sakının. Bakara suresi 24. Allah'tan çok açık bir tehdit var. Yani sonsuz cehennem azabı değil mi? İnsanları da, inkarcıları da ona yakıt yapacağını bildiriyor Allah.
İnşallah.
Mesela dar ve sıkıntılıdır demiştik. Onunla ilgili ayet okuyorum. Altı hocam sen bir şey söyleyecektin ama.
Yok tabii.
Şeytandan Allah'a sığınırım. Elleri boyunlarına bağlı olarak sıkışık bir yerine atıldıkları zaman orada yok oluşu isteyip çağırırlar. Yani çok acı, azap ve her şeyin üstünde de pişmanlık verecek bir ortam olacak inşallah.
Tamam. Furkan suresi 13. ayette Allah bildiriyor
evet.
İnşallah.
Ben Altı hocam bir şey söylüyorum.
Dün de yaptığımız gibi beraberce okuyalım evet. diye düşündüm. İsterseniz birer tane okuyalım işaretli olanları sonra veririz.
Ölümden yana gaflet içinde olanlar.
Şeytanın Allah'a sığınırız.
De ki size vekil kılınan ölüm meleği hayatınıza son verecek. Sonra Rabbinize döndürülmüş olacaksınız. Suçlu günahkarları Rableri huzurunda başları öne eğilmiş olarak Rabbimiz gördük ve işittik. Şimdi bizi bir kere daha dünyaya geri çevir. Salih bir amelde bulunalım. Artık biz gerçekten kesin bilgiyle inananlarız diye yalvaracakları zamanı bir görsen. Secde suresi 10-12.
Evet çok büyük bir pişmanlık olacak tabii ama hiçbir faydası olmayacağını bildiriyor Allah bu yalvarmaların. Bir de ölüm meleği mesela ölüm meleği bir heyetle bir ekiple geliyor. İnşallah canını almıyor. Müslümanlara Azrail aleyhisselam son derece yakışıklı tabii. ve çok güzel bir insan suretinde görünüyor ve çok büyük sevgiyle şefkatle değil mi böyle çok en güzel şekilde alınıyor Müslümanın canı. Ama inkar eden canı işte fark orada oluyor. Yani dışarıdan görünen ölüm arasında bir fark olmuyor. Ama diğer insanlar açısından canların alınışı çok farklı oluyor. İnkar edenlerin de sırtlarına vura vura acıyla ve azapla bir canların alacağını bildiriyor Allah inşallah.
Ayet okuyayım onunla ilgili inşallah. Nas suresi 32. ayette Allah şeytan Allah'a sınırım. ki melekler güzellikle canlarını aldıklarında selam size derler. Yaptıklarınıza karşılık olmak üzere cennete girin. Yani selam diyerek inşallah karşılıyorlar ve cenneti müjdeliyorlar inşallah ölüm anında.
İnsanların sorgulama zamanı yaklaştı. Kendileri ise gaflet içinde yüz çeviriyorlar. De ki, eğer Allah katında ahiret yurdu başka insanların değil de yalnızca sizin ise ve doğru söylüyorsanız öyleyse hemen ölümü dileyin. Oysa onlar önceden ellerinin takdim ettiklerinden dolayı onu hiçbir zaman kesin olarak dilemeyeceklerdir. Allah zalimleri bilendir.
İnşallah.
Her nerede olursanız ölüm sizi bulur. Yüksekçe yerlerde tahkim edilmiş şatolarda olsanız bile onlara bir iyilik dokunsa bu Allah'tandır derler. Onlara bir kötülük dokunsa bu sendendir derler.
Evet. Allah bu ayette ölümün ne yaparsa yapsın insanın mutlaka takdir edilmiş bir kader sonucunda bulacağını bildiriyor. Yani dolayısıyla insanın mesela bazen oluyor ya böyle Müslümanların bir mücadelesi var. Mesela Peygamberimiz döneminde sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ve Hazreti Mehdi döneminde bahsetmiştik daha önce. Orada olan münafıklar o mücadeleden geri kalmaya çalışıyorlar. Bir risk gördükleri için değil mi? Bir ölüm riski görüyorlar. Bir tehlike görüyorlar. Hazreti Mehdi döneminde de bu şekilde olacak. Güya kendilerini kurtaracaklarını ama Allah ölümden kaçmanın hiçbir faydası olmayacağını söylüyor. Her nerede olsanız ölüm sizi bulur. Yüksekçe yerde tahkim edilmiş şatolarda olsanız bile. İnsanın kendi hastaneleri, kendi doktorları olabilir, kendi koruma altına alabilir, her şeyi yapabilir ama ölüm mutlaka ve Allah'ın belirlediği bir anda bulacaktır insanı.
İnşallah.
De ki, tümü Allah'tandır. Fakat ne oluyor ki bu topluluğa? Hiçbir sözü anlamaya çalışmıyorlar. Nisa suresi 78.
Evet. Aslında bu ahiret konusunu, kader, zamansızlık, bu konuları çok çok iyi anlayabileceğimiz Allah'ın bize bahşettiği bir ilim, bir konu var. Başta sen bahsedecektin, programın sonuna kadar geldik ama çok da önemli yeri de geldiği için maddenin gerçekliği konusu, hayal vehim konusu.
Evet.
Bu konuyu insan kavrayınca bütün bahsedilen bu konuların hepsi yerli yerine oturuyor. Tamamen her şey anlaşılıyor. Allah'ın nasıl yarattığı, maddenin gerçekliği konusu. Onu
kader
anlamak,
gerçeği,
tabii,
değil mi?
Zamansızlık.
Zamansızlık, hı-hı, ahiret, Allah'ın yaratma sanatı. İnşallah. Şimdi tabii bu konuyla başlarken şu çok önemli. Maddenin, hocamızın tabii madde, hayalinde yaradığı madde, Kule'deki küçük adam, Matrix felsefesi gibi kitaplarından daha zamansızlık ve kader gerçeği. Hatta kitaplarının son kısmında değil mi, maddenin ardındaki sır bölümlerinde okuyarak
tabii
detaylı bilgi edinebilirler harunyahya.org sitesinden. Şimdi bu konuyla ilgili olarak madde dışarıda var. Ama biz hiçbir zaman dışarıdaki haliyle muhatap olamadığımızı anlıyoruz. Biz sadece maddenin, dışarıdaki maddenin görüntüsüyle muhatap oluyoruz. Aslıyla hiçbir zaman muhatap olamıyoruz. Yani dışarıda madde var ama biz sadece görüntüsüyle muhatabız. Mesela işte bahçemiz, iş yerimiz, değil mi? Bu oda, alışveriş merkezlerine gidiyor insan, dışarıda geziyor, güneş. Bunların hepsinin görüntüsüyle muhatabız biz. Ya bu teknik bir gerçek. 2 kere 2, 4 gibi böyle, değil mi? Ve lise kitaplarında da bulduğumuz, yani lise öğrencilerinin de anladığı, bilebildiği teknik bir gerçek. Bizim yani çok net bir bilimsel bir gerçek. Burada anlatılan konunun kavranması bu bakımdan çok net, herkes bilebilir ve herkesin de bilmesi gereken bir konu. Çünkü dünya hayatının gerçeğini, ahireti, zamansızlığı, kaderi ancak bu şekilde kavrayabilir. Bu nedenle çok çok önemli, üzerinde durulması gereken bir konu.
İnşallah.
Şimdi buna böyle aşama aşama bakarsak, bazı kimseler bu konu anlatıldığında bir yanlış bir zanna kapılıyorlar. Vahdeti vücudu anlattığımızı zannederek reddediyorlar. Halbuki bizim anlattığımız vahdeti vücut değil. Çünkü vahdeti vücutu anlatan bazı insanlar, değil mi, maddenin hiç olmadığını düşünerek, değil mi, varlıkların olmadığını düşünerek Kur'an'a ve Ehl-i Sünnet inancına aykırı iddialarda bulunmuşlar. Oysa bizim anlattığımız böyle bir iddiada bulunmuyor. Yani bizim anlattığımız böyle bir iddiada bulunmuyor. Madde var ama sadece biz görüntüsüyle muhatabız. Yani bir kere bu ayrımı yapmak lazım. Tabii Allah'ın yarattığı varlıkların aslını gören Allah'tır. Yani Allah bilir. Biz onun gördüğü gibi hiçbir şekilde göremeyiz. O bütün gözleri görendir. Gözler onu idrak edemez diyor Allah ayette zaten inşallah. Ayrıca melekler var mesela, değil mi? Onlar da görebiliyorlar ama insan hiçbir zaman beyninin dışına çıkıp da dışarıda maddenin aslıyla muhatap olamaz. Mesela görmeye baktığımızda görme olayı nasıl gerçekleşiyor? Değil mi? Çok teknik bir gerçek bu. Atomların hatta elektronlarından ayrılan küçük enerji yüklü parçacıklar var. Foton deniyor buna. Enerji yüklü parçacıklar. Bunlar işte ışığı oluşturan parçacıklar bunlar ama kendisi ışık değil bunların. Şöyle oluyor. Bu fotonlar atomdan yani elektronlardan ayrılıp bizim gözümüze geliyorlar. Gözümüzde retina tabakası var, sinir tabakası. Orada bir takım reaksiyonlara giriyorlar. Özel pigmentler var orada. Ve bazı hücreler var. Bu hücreler bu gelen fotonların neticesinde elektrik sinyali oluşturuyor. Yani gelen fotonlarla reaksiyona girdikleri zaman içindeki bazı proteinler bunlar elektrik sinyali meydana getiriyor. Dolayısıyla beynimizin içinde ışık yok, kapkaranlık bir ortam. Sessiz, karanlık, koku, tat ve duyu olmayan bir ortam var beynimizin içerisinde. Sadece elektrik sinyalleri var. Bu elektrik sinyalleri beynimizin arka kısmına elektrik sinyali olarak geliyorlar ki çok düşük akımdır bu yani. Çok minnacık bir elektrik sinyali. Beynimizin arka kısmındaki küçücük bir görme merkezine geldiklerinde işte o görme merkezinde o kablonun ucunda duran ayrı bir göz bizim gördüğümüz bu capcanlı, rengarenk, üç boyutlu dünyayı görüyor. Bu, bakın çok teknik bir gerçek. O zaman tabii hemen anlıyoruz değil mi? Bizim gördüğümüz oda, ondan sonra mesela bir holding patronunun fabrikası, helikopterleri, yatı, villaları, yalıları değil mi? Yatırımları, arabası hepsi beyninin içerisindeki bir görüntü olarak var. Hatta bu holding patronu durup da gözüne bir toz kaçtığında gözünü şöyle temizlemeye çalıştığı zaman, ki herkes yapabilir bunu, bakın gözünüzün altına bastırıp parmağınıza dokunduğunuz zaman bütün görüntünün oynadığını görürüz. Yani dışarıda kararlı sabit bir görüntü yoktur. Bunu da bir kenara koyalım şimdi. Aynı şeyleri diğer duyu organlarımız için de düşünebiliriz. Mesela duymayı düşündüğümüz zaman duyma nedir? Dışarıdaki havanın içinde atomlar var. Bu atomların titreşmesi, bakın ses yok. Ses değil bu. Atomların titreşmesi sonucunda kulak zarıyla yaptığı etkileşim sonucunda kulak zarından bu titreşimler iç kulaktaki sinir hücrelerine yansıtılıyor. Bir mekanizması var. Onu ayrı bir programda ele alabiliriz, kulağın işitme. Ama bakın duyan kulak değil. İç kulaktaki bu sinir hücrelerinin de meydana gelen değişiklikler elektrik sinyalleri meydana getiriyor. Yani kulağın görevi duymak değil, hava titreşimlerini elektrik sinyallerine dönüştürmek. Beynin içinde de ses yok. Bu yine elektrik akımı duyma merkezine gidiyor elektrik sinyali olarak. İşte bu kablonun ucunda, o küçücük duyma merkezinde duyan, işiten ayrı bir kulak var. O müzik olarak, ses olarak algılıyor. Dolayısıyla dışarıdaki, değil mi, bu maddenin aslıyla muhatap olmayan ama beynimizin içindeki ayrı bir kulak işitiyor. İnşallah. Bu dokunma için de geçerli. Şimdi insanlar bazen şunu anlamıyorlar. İşte mesela görüntü, evet diyor, doğru diyor, beynimizin içinde görüyoruz ama tutuyor mesela, dokunuyorum diyor. O halde bu dışarıda var diyor. Bu haliyle var diyor. İşte burada yanılgıya düşüyorlar.
Tabii, dokunma için de evet. Rüyalarda da dokunuyor.
Tabii. Yani dokunma için de aynı şey geçerli. Şimdi dokunduğunuz dediğiniz zaman siz hiçbir zaman maddenin aslına dokunamazsınız. Elektronların birbirini itmesi sonucunda sinir uçlarının uyarılmasından kaynaklanan, bakın elektrik sinyalleri, yine elektrik sinyalleri beynimizdeki dokunma merkezinde, ki bu üst kısmında beynin, dokunma merkezinde onu dokunan maddenin sertliğini, değil mi, şeklini, keskinliğini algılayan ayrı bir el var. Bu da bakın, değil mi, teknik bir gerçek, herkesin anlayabileceği şekilde. Aynı şey koku için de geçerli ve tad alma için de geçerli. Yine elektrik sinyalleri beynimizin içerisinde. Bakın 5 duyu bu şekilde oluşuyor. Dolayısıyla bir insan hiçbir zaman çıkamadığı beynin içinde yaşar hayatı boyunca.
başka bir örnek daha verelim ona. Şimdi normalde biz televizyon karşısında izlerken işte yayını şu şekilde bir sistem işliyor değil mi? Kamera var. İşte kameranın bağlı olduğu bir kablo var. O kablo gidiyor monitöre. Bir monitör var. Biz o monitörde de monitörün başına geçip o görüntüyü izliyoruz değil mi? Bu şekilde işliyor. Şimdi bizim insanın görme işlemi de yine aynı şekilde. Yani göz, hiçbir göz görmez zaten. Hocamız onu sürekli söylüyor inşallah. Göz gören bir şey değildir. Göz sadece kendi üzerine gelen fotonları elektrik sinyaline çevirir. Gözün görevi budur. Başka bir görevi yoktur. Sonra o sinir ağında aynen o kablo kameranın ve monitörü birbirine bağlayan kablolar gibi göz ve beyni birbirine bağlayan sinir ağları var. Şimdi onlar elektrik sinyali olarak beyne geldiği zaman o da bir monitör gibi düşünmek gerekiyor beyni. Şimdi o monitörü izleyecek bir varlık gerekiyor. Yani biz başında nasıl oturuyoruz monitörün, kamera, işte kablo, monitör ve biz varız değil mi? Başında oturan biz izliyoruz. Aynı o şekilde göz, sinir ağları, beyin ve başında oturan birisi gerekiyor. Bir varlık gerekiyor. İşte bu zaten proteinlerle, yağlarla, atomlarla falan anlatılacak bir şey değil yani. Çünkü bir elektrik sinyali geliyor protein ve yağın üzerine. İşte daha da detayına indiğimiz zaman atomun üzerine gelmiş oluyor. Atomun üzerine bir elektrik sinyali gelince benim diyen, işte manzaralara baktığı zaman zevk alan, işte etrafına baktığı zaman renkli bir hayat gören bir insan oluşamaz yani. Düşünen, işte merhamet duyan, değil mi? Böyle bir şey atomlar seviyesinde böyle bir şey olmaz. Belki Allah'ın üflediği ruh inşallah izliyor ki zaten rüyalardan da Allah bize bunu her gün hatırlatıyor. Yani rüyada mesela bir tatile çıkıyoruz değil mi? Bir hafta tatil yapıyoruz. Sonra tatilden dönüyoruz işte. Eve geldiğimizi bakıyoruz. Alarm çalıyor, uyanıyoruz. O bir haftalık tatili normal yaşamış oluyoruz. İşte doktor hocam dedi ya hani masaya dokundu. Rüyamızda da masaya dokunuyoruz. Değil mi? Yani o masa olduğu için mi biz o hissiyatı alıyoruz? Tabii ki değil.
Yani madde var dışarıda ama dışarıdaki aslıyla muhatap değiliz. Aslında. Bakın bu çok önemli bir ayrım. Biz hep maddenin görüntüsüyle muhatabız ve hiç kimse bugüne kadar beyninin dışına çıkıp da dışarıdaki maddenin aslıyla muhatap olamamıştır. Yani her insan doğduğu andan ölene kadar beyninin içinde yaşar. Şimdi burada tabii şu ortaya çıkıyor. Bu da bir teknik gerçek, bilimsel bir gerçek. O zaman o uzaklık kavramı, mesafe kavramı da insanın beyninde içinde olan bir algı olarak ortaya çıkıyor. Mesela kahve var. Kahvenin kokusunu duyuyorsunuz. Uzaktan geldiğini düşünüyor insan değil mi? Halbuki kahvenin kokusunu duyan bir insan beyninin içindeki kahvenin kokusuyla muhatap olur. Aynı şekilde mesela bir ses duyuyorsunuz. Görüntü var ve sesi de üç boyutlu olarak duyarsınız. Mesela gözünüz kapadığında değil mi? Arkadan biraz uzaktan geldiğini kestirebiliyor insan. Ama biraz önceki anlattığımız teknik gerçekleri düşündüğümüz zaman sadece elektrik sinyalleriyle muhatap olduğumuzu, dolayısıyla beyninin içindeki sesle muhatap olur insan. İşte Akın hocamın söylediği de bütün bu duyularla muhatap olan atomlar değil, ruhtur. Allah'ın kendi ruhundan üfürdüğü ruhumuzdur. İnsan vardır, insanın ruh olarak vardır inşallah. Madde vardır ama maddenin aslıyla hiçbir zaman muhatap olamaz. Bu tabii çok önemli bir gerçeği ortaya çıkartıyor. Allah'ın sonsuz varlığını, kaderini, değil mi inşallah? Ve insanın acizliğini de gösteriyor. Bakın insan, bazı insanlar bu gerçeği anlattığınız zaman ya da bilse de düşünmek istemiyorlar. Mesela biraz önceki holding patronundan bahsettik, değil mi? Bütün malları, fabrikaları. Onların dışarıda olduğunu varsayar, değil mi? Müstakil varlıklar gibi gören bir insan. Tersini anlattığınız zaman kabullenmek istemeyebilir. Halbuki bu kesin bir gerçektir. Onun bütün fabrikaları, yatları, helikopterleri, yalıları, gardıroplarda olsun eşyası, arabası hepsi aslında zihninin içinde, beyninin içinde var olan gerçeklerdir. Onların görüntüleriyle muhatap olur çünkü.
Bir felsefe de değil bu. Yani söylediğimiz bilimsel bir gerçek yani biyoloji kitaplarında değil mi, lise kitaplarında bile olan hangi bilim adamına sorsanız tarif edeceği bir gerçek bu. Evet, İnsanlar zaten sadece bunu düşünmek istemedikleri, bundan uzak durmak istedikleri için algılayamadıkları veya tam kavrayamadıkları bir konu. Yoksa mesela Matrix filmini hatırlıyorsunuz değil mi? Mesela hocamızın o konuda kitabı var, İdealist Felsefe ve Matrix. O, zaten hocamız o filmin yapımcılarına maddenin gerçeğiyle ilgili kendi kitaplarını göndermişti. Film daha sonra yapıldı ve hakikaten filmin içindeki bazı replikler hocamızın kitabında anlattığı birebir cümlelerle örtüşüyor. Orada da öyle. Mesela suni olarak beyne bir görüntü gösteriliyor dışarıdan.
Fakat, yaşam gösteriliyor.
Evet, yani onu gören kendi onun içinde yaşadığını zannediyor. Değil mi? Hani filmde hatta kare durduruluyor mesela, onu anlıyor orada. Ama bizde tabii burası dünya imtihan yeri olduğu için öyle bir durdurma olmuyor. Gayet akışkan, gayet düzgün bir görüntüyle muhatabız. O da Allah'ın yaratma, sonsuz yaratma gücünü gösteriyor bize. Allah'ın yaratma sanatını gösteriyor.
Evet. İnşallah. Şimdi bakın, şu da çok önemli. Yani teknolojinin ilerlemesiyle veya bilimin ilerlemesi de bu konuda herhangi bir değişikliğe sebep olmaz. Çünkü her bilimsel bulgu ya da teknolojik buluş yine insanların beyinlerinde oluşacaktır. Yani dolayısıyla bu yöntemle de dış dünyaya ulaşmak diye bir şey söz konusu değil. Şimdi bakın, Allah tabii bu gerçeğe Kur'an'da dikkat çekiliyor, değil mi? Ayetlerde şeytandan Allah'a sığınırız. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Böylece aralarında bir sorgulama yapsınlar diye onları dirilttik, uyandırdık. İçlerinden bir sözcü dedi ki, ne kadar kaldınız? Yani bu uyku süresinde ya da Allah'ın diriltmeden önceki sürede ne kadar kaldığını soruyor. Dediler ki, bir gün veya günün birkaç saatlik kısmı kadar kaldık. Dediler ki, ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Yani insan için zaman görecelidir. Zaten bu Kur'an'da işaret edilen bir gerçek. Biraz önce anlattığımız bütün gerçeklerde zamanın aslında bir algı olduğu gerçeğini ortaya çıkartıyor. Evet, iki dakikamız kalmış herhalde. Zaman da var ama algı olarak var. Yani Allah zamandan münezzeh. Zamanı ve mekanı Allah insan için yaratmıştır. Ve ruhumuzu algılattırmaktadır. Fakat kendisi zamandan ve mekandan münezzehtir. Yani mutlak bir zaman yoktur. Zaman, insanın hafızasına verilen bilgiler arasında kıyas yapmasından kaynaklanan bir algıdır. Tabii şimdi süremiz bittiği için, daha detaylı bilgi için hayalin diğer adı madde. Kuledeki küçük adam hocamızın kitapları. Maddenin ardındaki sır bütün kitapların arkasında var. Zamansızlık ve kader gerçeği mutlaka okusunlar. Çünkü bu en temel bir konu. Bütün Allah'ın sonsuz varlığını, sonsuz gücünü, değil mi? İnsanın acizliğini iman etmesini kavramaya sağlayacak çok büyük bir ilim olmuş oluyor. Gelecek programlarımızda inşallah konuya devam ederiz, bu kadar önemli olduğu için. Evet, toparlayacak olursak o zaman. Maşallah, bugün çok önemli konulardan bahsettik yine. İnşallah. Hocamızın vesilesiyle. Allah razı olsun. O bizim yetişmemiz için. Kendisi olmadan, yardımı olmaksızın bu konuları anlatabilmemiz için bize fırsat tanıyor. Yani buradan tekrar söylüyoruz. Allah razı olsun. İnşallah. O da kitaplarını baskı yetiştirmeye çalışıyor. 3-4 saat uyuyarak günde. Maşallah. Son derece sağlıklı ve güçlü ve hiç çok az uyuyarak bütün vaktini İslam'a adıyor. Allah kendisinden gani gani razı olsun ki Darwinizm, materyalizmi yerle bir etti dünya çapında. Bu çalışma azmiyle, samimiyeti, üstün İnşallah. Ahlakıyla maşallah.
Maşallah.
Evet, programın sonuna geldik galiba. Teşekkür ediyoruz sizlere.
Biz de teşekkür ederiz.
Harun Yahya TV sitesinden 24 saat yayınımızı takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi bize ahirzamansohbetleri@hotmail.com adresinden gönderebilirsiniz. Ayrıca harunyahya.org ve harunyahya.net adreslerinden hocamızın tüm eserlerini ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bizi yarın 22'den itibaren harunyahya.tv sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Yayınımıza harunyahya.tv internet sitemizden devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere, iyi geceler.